İkisi birin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Öza.
Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Yılmaz.
Mesut tam geçen hafta ikisi bir artık orijinal halini buldu derken bu hafta yine kendisi yok. E3 fuar için Los Angeles'taydım. Bugün aslında dönüş yolunda ama ikisi bir yetişemediği için bu hafta yine konuk sunucu olarak ben varım. Herhalde haftaya senin bir şeyin var mı?
Bence bir döngüye girdik biz. Artık bundan sonra Mesut, Erdi ve Ahmet olarak sürekli değişecek gibi.
Senin haftaya bir program var mı?
Yok yok.
Mesut'un yok herhalde. Önümüzdeki hafta yine orijinal sunucularıyla ikisi bir kaldığı yerden devam eder. Yani geçtiğimiz hafta nasıl bir haftaydı abi? İnanılmaz yoğun.
Zaten Mesut da o yüzden yoktu.
Mesut aslında güzel bir haftaya geldi. En yoğun haftada. İşin zor kısmı bize kaldı ama istersen benim tarafımda başlayalım.
Başlayalım.
Teknoloji dünyasında geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddesi Apple'ın WWDC adını verdiği küresel geliştiriciler konferansıydı. Burada Apple'ın yazılım ekosistemindeki tüm başlıklar için yeni özellikler ve geliştirmeler duyuruldu. Çok fazla geliştirme var, çok fazla yeni özellik var ama ben en çok işimize yarayacak, en fazla kullanacağımız bir takım detayların notunu aldım. Bunlardan bahsedeceğim. Ha, bu özelliklerin tamamına baktığımız zaman vay canına, adamlar olmayan bir şey yapmışlar. Daha önce görmediğimiz bir şeydi bu. Yepyeni bir şey, işte insanlık Mars'a gidecek vesaire tarzında diyebileceğiniz bir şey yok ama Apple kullanıcılarının hayatını kolaylaştırabilecek bir takım özellikler var. Ben daha ziyade macOS ve iOS işletim sistemi üzerine duracağım. Arada belki WatchOS'tan da birkaç bir şey söyleyebiliriz ama genelde bunlar için daha büyük güncellemelerin olduğunu söyleyebilirim. macOS tarafında ilk dikkat çekici gelişme, ki önce isim değişti, macOS X'ti bu. Artık tamam macOS'a döndüler çünkü aileyi tamamlamak önemliydi. tvOS, watchOS, iOS derken artık bu da macOS oldu. Apple'ın Siri'sini biliyoruz. Kişisel dijital asistan. Ne haber Siri diyorsun? İyiyim kanka diyor. Küfür etmeye çalışıyorsun, onu yemiyor. Mesela senin baban çok kim ediyor diyorsun. bir takım böyle akıllı cevaplar verebiliyor ve sürekli kendisini geliştirebilen, arka tarafta yapay zeka sistemlerinin çalıştığı bir teknoloji bu. Telefondan sonra bilgisayara da geldi. Aslında bu açıdan bakıldığı zaman Apple bu özellik içerisinde biraz Microsoft'u takip ediyor gibi. Çünkü aynı özellik Cortana adı altında Microsoft'ta da vardı ve Microsoft bunu hem bilgisayardan hem telefonla verebiliyordu. Artık macOS işletim sistemi içerisine dahil olacak bu. Yani Mac tabanlı bir bilgisayarınız varsa Siri'yi açıp sesli yönlendirmelerle bir takım sorular sorarak ya da bir takım uygulamaları çalıştırma noktasında işlevsel olarak kullanabileceğiz. Ama burada şöyle bir durum söz konusu. Siri'nin Siri kit adı altında bir geliştirme kiti var uygulama geliştiricilere sağlanan. Dolayısıyla 3. parti uygulamaların Siri ile entegre olmasını sağlayan bir kitti bu. Fakat WWDC'de bundan çok fazla bahsetmedi Apple. Acaba macOS tarafında böyle bir kit verilecek mi? Var mı? Ya da yok mu? Bunu bilmiyoruz. Eğer yoksa macOS tarafındaki Siri, mobil taraftaki Siri'yi bir adım geriden takip edecek gibi görünüyor. Bu da dikkat çeken detaylardan bir tanesiydi. Bu arada şu anda bahsettiğimiz macOS, Sierra kod adını taşıyan macOS ve yılın sonlarına doğru piyasaya çıkacak. Tabii öncesinde beta'yı göreceğiz ama resmi olarak yaygınlaşması son çeyreği bulacak gibi görünüyor. Burada benim dikkatimi çeken bir başka gelişimi Universal Clipboard'a verilen yine ekosistemleri bir araya getirmeye yönelik geliştirmelerden bir tanesi. Ne işe yarıyor bu? iPhone'da diyelim not uygulaması başlattın, not almaya başladın. Daha çok sonra görüyorsun. Kaldığın yerden macOS'a devam edebileceksin. Bu zaten aslında bulut tabanlı bir teknoloji. Bunun yine benzerlerini farklı platformlarda görüyoruz. Örneğin bakıldığı zaman Google'un Keep diye uygulaması var. Android'e not alıyorsun, sonra bilgisayarına tekrar keep.google.com'a girip kaldığın yerden devam edebiliyorsun ama uygulama geliştiricilerin daha iyi entegrasyona teşvik edilebilmesi adına verilmiş önemli örneklerden bir tanesiydi bu da yine bence açıkçası. Dikkat çekici geliştirmelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. iCloud tarafında tabii bir takım geliştirmeler var. Apple artık kullanıcıların daha fazla bulut depolamadan istifade etmesini istiyor. Ve buna yönelik olarak da optimize edilmiş depolama teknolojileri de tanıttılar. Ne işe yarıyor bu? Arkada bir algoritma çalışıyor. Bilgisayarını kullanmadığın gereksiz dosyaları temizliyor. Bunları temizlerken aynı zamanda daha fazla yer kazanabilmek için bir takım dosyaların artık daha hızlı ve etkin şekilde buluta taşınmasını sağlıyor. Yine bunun örneklerini Windows ortamında görmüştük. Özellikle Microsoft'ta OneDrive tarafında benzer işlemlerin ittirilmesi noktasında bir takım çabaları var. Bunu da biliyoruz. Aynı zamanda eğer bir Apple Watch akıllı saatin varsa yakınlık sensörü üzerinden örneğin Apple Watch ile Mac'ini, iMac olabilir, MacBook olabilir, aktif edebiliyorsun. Yani unlock edebiliyorsun. Yani herhangi bir şifre girmeden çalıştırabiliyorsun. Bu da yine Apple ürünlerini kullanan için düşünülmüş kullanıcı dostu özelliklerden bir tanesi. Picture-in-picture özelliğinde geliştirmeler var. Artık daha fazla sekme uygulamanın aynı anda çalışması noktasında artık geliştirmeler olduğunu görmekteyiz ama donanım entegrasyonu tarafında benim en çok dikkatimi çeken özellik fotoğraflar uygulamasına geliştirme oldu. Artık fotoğraflar uygulamasında diyelim bir sürü fotoğrafın var senin. Bu fotoğrafları yüz tanımlama teknolojisiyle kişisel albümlere dönüştürebiliyor. Örneğin seni tanımlıyor. Gökhan diyor bu. Gökhan'ın fotoğraflarını Gökhan klasörüne topluyor. Beni tanımlıyor. Erdin'in fotoğraflarını Erdin klasörüne topluyor. Bunu yaparken de GPU hızlandırmadan istifade ediyor. Hatta yeni fotoğraflar uygulamasının Apple tarihinde belki de GPU hızlandırmadan bu kadar fazla istifade edebilen ilk uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Apple Zaten OpenCL üzerinden GPU hızlandırmayı isteyen firmalardan bir tanesiydi. Hatta örneğin Mac Pro'lardaki ikinci ekran kartında iki ekran kartını, ikinci ekran kartını GPU hızlandırmayla kompozisyon ve efektlerde kullanabiliyordu. Bu da yine dikkat çeken özelliklerden bir tanesi. Ve Metal tarafında bir takım geliştirmeler var. Metal dediğimiz şey DirectX 12'nin Apple versiyonu gibi düşünülebilir kısmen. Yani uygulama geliştiricilerin grafik tabanlı uygulamaları veya oyunları sürücüden bağımsız doğrudan kaynağa, donanım kaynağına erişerek hızlı ve etkin bir şekilde konsolvari bir şekilde kullanmasını sağlıyordu. Metal özelliği geometri tabanı test edilişinin özelliği yoktu. Bu da eklenmiş oldu. Mac platformu, macOS platformunun özellikle oyun tarafı evet bir Windows gibi değil ama Steam kurduğun zaman bir takım oyunlar işte Tomb Raider gibi oyunları bulabiliyorsun. Bu yeni geliştirmeler sayesinde belki oyun tarafına da bir takım katkıları olacak gibi görünüyor. Bunlardan zamanla bahsedeceğiz zaten. WatchOS 3 işletim sistemi duyuruldu. Yine akıllı saatlerdeki yeni işletim sistemi. Burada özellikle arayüz geliştirilmiş, performans arttırılmış ve kullanım kolaylığı sağlayan bir takım yeni özellikler eklenmiş durumda. iOS 10 ki en çok merak edilen işletim sistemi çünkü Apple'ın en çok kullanılan ürünü iPhone. iOS 10'da da bir takım geliştirmeler var. Bunlar kozmetik ve işlevselliğe yönelik geliştirmeler. Bunların başında özellikle yeni bildirim sistemi geliyor. iPhone 6 serisinde kullanılan parmak izi okuyucu o kadar hızlı ki parmak izi okuyucu yani Touch ID için home butonuna bastığın anda ekranın bildirimi göremeden direkt ana ekrana geçiyordun. Bildirimleri kaçırabiliyordun. Artık bunu önleyebilmek için Apple Watch bari bir özellik eklemişler. Hareket sensöründen istifade ederek siz telefonu elinize aldığınızdan itibariyle daha parmağınızı home butonuna götürmeden bildirimleri görmenizi sağlamak için ekranı açıyor. Böyle bir özellik var. Yine bakıldığı zaman 3D Touch adını verdiğimiz dokunmaya duyarlı, basınca duyarlı özelliğin geliştirdiğini görmekteyiz. Artık bazı uygulamalarda uygulamayı çalıştırmadan uygulamanın yeni bildirimleri ve bilgilerini ekranda görebileceğiz. Bunun dışında tabii pek çok uygulama geliştirilmiş durumda. Apple Maps, Home ve Message uygulamalarında güncellemeler var. Apple Maps'te artık gerçek zamanlı trafik bilgisini görebiliyoruz. Bunun dışında destinasyon dediğimiz gitmek istediğiniz yere yönelik bir takım tahminleri size verebiliyor. Var da var. Yani şurada aldığım notların hepsini okusam program zaten 3 saat sürer. Ama dikkat çeken yenilikler 3 aşağı 5 yukarı bu şekildeydi. İşletim sistemini macOS'un yeni versiyonu Sierra'yı 2009 ve sonrasındaki çıkan pek çok Mac ve Mac sınıfı bilgisayara kurabileceğiz. iOS 10 ise iPhone 5 ve üstü tüm telefonlara gelecek. Yani iPhone 5'e ne kadar verimli çalışır tüm özellikler verilir mi? 2009 model Mac'te ne kadar verimli çalışır tüm özellikler İstenildiği ölçüde randıman gösterir mi? Bunları bekleyip göreceğiz ama geriye dönük uyumluluk noktasında Apple yine...
Performans düşer mi?
Ya şimdi zaten şöyle bir durum söz konusu. Ürün sayın arttıkça, ya fragmentasyon, bölünmüşlük arttıkça sorunlar daha da fazla artmaya başlıyor ki Android'in temel sorunu buydu. Şimdi Apple'a bakıyorsun. iPad Pro, iPad, iPad Mini, iPod Touch, iPhone, iPhone 5'si, iPhone SE, iPhone 6'si, iPhone 6'si Plus, saatiydi, televizyondu derken... Bayağı bir ürün ortaya çıkınca ne oldu? Özellikle iOS 9'un betalarında çok ciddi sorunlar baş göstermeye başladı. Bir beta çıkartıyor, bir sorun var. O sorunu düzeltmek için başka bir beta çıkartıyor, başka bir sorun ortaya çıkıyor. Dolayısıyla iOS 10'da umarım bu tür sorunlar yaşanmaz. Ama dediğin gibi evet iPhone 5'e bu güncellemeyi verecek ama iPhone 5 acaba nasıl çalışacak? Yani? Kaan'ı gibi yani üzerine tır bindirilmiş bir Skoda gibi mi çalışacak? Yoksa hani bir Opel Astra gibi çalışmaya devam edecek mi? Buna bakmak gerekiyor ve verdiği güncellemede tüm özellikler aktif olacak mı? Bunu da görmek gerekiyor. Zaman içerisinde zaten bunu daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum.
Yani daha çok yazılıma odaklandılar bu sunumda. Bir sonraki sunumda pek çok donanım görebiliriz.
Yani hani zaten bir iPhone beklentisi yoktu ama acaba yenilenmiş Mac'leri görür müyüz diye bir tahmin vardı. Çok donanıma girmediler bu defa. Muhtemelen şimdi bazen Apple iMac ve MacBook güncellemelerini hiç ses lansman yapmadan sessiz sedaslara da güncelleyebiliyor. Belki öyle bir şey yaşayabiliriz. Belki de yeni Mac'leri iPhone 7, iPhone 7 ailesi ile beraber Eylül ayındaki lansmanda görebiliriz ama bu etkinlik bildiğin saf, duru, temiz bir yazılım etkinliğiydi. Evet. Anlattıklarımızın kat ve kat üzerinde çok sayıda duyuru da yapıldı ama 3 aşağı 5 yukarı öne çıkan detaylar da bu şekildeydi.
Peki arkadaşlar oyun dünyasında da son derece yoğundu gündem. Biliyorsunuz ki E3 2016 gerçekleştirildi Los Angeles'ta. Ve Mesut'un orada olması dışında bizler de buradan sizlere aktarmaya çalıştık oyunlarla ilgili tüm gelişmeleri. Ben bunları sunum ilerleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki büyük belli başlı firmalar kendi sunumlarını gerçekleştiriyorlardı ve ilk olarak EA sahneye çıktı erdi ve EA kendi oyunlarıyla ilgili yeni videolar ve yeni duyurular yaptı. Yeni videolar yayınladı. Bunlardan bir tanesi Mass Effect Andromeda'ydı arkadaşlar. Burada yeni bir oynanış videosu gördük ve bunun içerisinde yüz mimiklerin daha bir gerçekçi olduğunu takip edebiliyorduk video içerisinde. Onun dışında arkadaşlar Andromeda'dan çok daha fazla bilgi önümüzdeki dönem içerisinde sonbaharda özellikle bizlere sunulacak. Biliyorsunuz ki Andromeda'yı işgale gidiyoruz ve uzaylılar artık biziz oyunda. Son derece hani serinin takipçileri için özellikle bayağı beklenti içerisinde olduğumuz bir oyun Andromeda Mass Effect. Onun dışında FIFA 17'den arkadaşlar bilgiler geldi. Biliyorsunuz ki FIFA 17 önceki FIFA'lardan farklı olarak ilk defa hikaye modunu getiriyor.
Bu çok önemli.
Ve bir futbolcunun macerasını, futbol kariyerini şey yapacağız, takip edeceğiz. Onun dışında da yine önemli bir gelişme olarak artık oyuna teknik direktörlerin de ekleneceği söylendi. İşte soyunma odaları vesaire. Hani olayı biraz daha kapsamlı hale getiriyorlar ki bayağı oldukça ilgi çekici duruyor arkadaşlar. Ve son bir gelişme, önemli gelişme ise artık Ignite oyun motoru yerine Frostbite'ı EA'in tüm diğer oyunlarında kullanmış olduğu, yine Mass Effect de buna dahil, Frostbite'a geçtiklerini söylüyorlar. Hani bu konuda belli başlı endişeler var. Özellikle FIFA takipçileri arasında. Çünkü Ignite'da hani belli bir alışmışlık vardı. Ve Frostbite bunu nasıl verecek? İşte özellikle top fizikleri vesaire. Tamam, karakter mimiklerin biraz daha gerçekçi olduğunu görüyoruz ama bu oyuna nasıl yansıyacak? Bunları da yine oynanış videosunda göreceğiz.
Frostbite daha önce böyle bir oyunda kullanılmamış değil mi? Herhangi bir futbol
FIFA'da yok. Ha, yok. Daha önce bir golf oyununda falan kullanmıştı galiba. Bir ara geçiş olarak. Ki zaten bundan sonra tüm spor oyunlarında Madden'dan tut NHL'ine kadar hepsinde Frostbite geçişi gerçekleştirir.
Özellikle oyun mekaniklerini merak ediyorum. Çünkü FIFA'da bir son 2 yıldır oyun mekanikleri, oyun aksiyonları tarafında ciddi yatırımlar vardı. Çok ciddi oyunun geliştirme aşamasına ağırlığın aslında o tarafa verildiğini görüyorduk. Şimdi yeni mekaniklerin ne olacağını merak ediyorum. Bir de tabii teknik direktör tarafında şu anki turnuva gereği bizim de Fatih Hoca bayağı gündemli. Fatih Terim olur mu acaba?
Bilmiyorum ya. Hani Türkiye Ligi'de biraz sonradan geç girmesine bakarsak o da belki
karşında hani başlamaya çok bakar bu. Hani Telif Beysel olaylarına bakar. Hani sonucunda Fatih Terim dünya çapında bir hoca. Tanınan hocalarımızdan bir tanesi. Dünya çapında en meşhur hocamız aslında. Bir Şenol Güneş vardı Dünya Kupası'nda 2002'den ama sonrasında tabii o biraz daha pasif kaldığı için Fatih Hoca bayağı da popüler, bilmiyorum. Olursa güzel olur. Yani Türkiye'den teknik direktör görmek hoşumuza gider açıkçası. Çünkü Fatih Hoca'nın o hani yüz mimiklerinden bahsettin ya. Onun yüz mimikleri tam aslında yeni teknolojilere yatkın. Kendisinin az bir takım mimikleri var aslında, kolay da modellenebilecek. Olması eğlenceli olur diye düşünüyorum.
Bir de teknik direktörler falan böyle maç sonrasında çıkıp da yorum falan yaparlarsa orada Fatih Terim'de gayet.
Fatih Hoca'nın zaten yorumları ondu tabii de, yani hani o çok eğlence katar diye düşünüyorum açıkçası.
Bir diğer oyunumuz arkadaşlar EA sunumunda gösterilen Titanfall 2 idi. Onu da merakla bekliyorduk. Çünkü Titanfall da önceki oyunun aksine bu sefer senaryo moduyla birlikte geliyor ki en çok eleştirilen noktası olmuştu.
Birinci oyun, evet,
aynen. $60 veriyorsun, sadece multiplayer var ve multiplayer'dan sıkılan oyuncular.
Hani abi onunla multiplayer'e sıkılmıyorsun ya. Öyle bir zarar var.
Yani daha uzun süreli götürdüğü bir gerçek, evet. Ama hani sadece multiplayer ise o multiplayer'i çok iyi yapması gerekiyor bence oyunun. Mesela Overwatch. Overwatch'da senaryo kısmına ihtiyaç duymuyorsun açıkçası. Ama Titanfall'da...
Ama Overwatch'un temsil ettiği gelenek zaten multiplayer geleneği yani.
Evet.
Öyle bir durum söz konusu.
Bu sefer yeni 6 tane title'ımız geldiğini görüyoruz. 6 tane title dışında işte. Bir önemli güzellik de arkadaşlar, yine önceki Titanfall'un aksine. Mesela oradan $60 oyunu çıkardılar. Sonra da ek paketler satmaya başladılar ki daha da sinir bozucu hale geldi. Bu sefer gelecek tüm haritalar ve DLC'ler ücretsiz olarak bizlere sunulacak arkadaşlar. Bu da Titanfall açısından güzel gelişmeydi.
Sadece bu bile oyunu sattırır.
Yani 28 Ekim'de de çıkıyor arkadaşlar.
Bir şey kalmış.
Bir gelsin bakalım, göreceğiz diyoruz. Bir diğer asıl olayda bombanın patladığı yerde Battlefield 1'dı. Evet. Battlefield çünkü çok merakla bekliyorduk. Bizi bayağı bir heyecanlandırdı gelen trailerlar. Ve oynanış videosunu ilk defa izleme şansı bulduk. E3'te canlı olarak 64 kişilik maç yapıldı arkadaşlar. Onun öncesinde bir de açıklanan bir bilgi var. Bizi memnun edecek bir bilgi ama iki tane milletin memnuniyet üzülmesine neden oldu diyelim. Oyunda Osmanlı da bulunuyor arkadaşlar. İngilizler, Almanlar, işte Avusturya, Macaristan, İtalyanlar, Osmanlılar ve Amerikanlar bulunuyor oyunda. Senaryo kısmında. Multiplayer'de seçilebilecek ülkeler bunlar. Ama Fransızlar ve Ruslar bulunmuyor ki bunlar çok büyük kayıplar vermişti 1. Dünya Savaşı'nda. Evet. Ve aynı zamanda oyunun geçtiği haritaların çoğu da zaten Fransa'da falan, yani Alpler'de vesaire. Hani Fransa muhtemelen DLC olarak gelecek. Premium paketlerle. Ama hani 100 bin kadar asker kaybetmiş Amerika'nın oyunda bulunup da Fransa'nın ve Rusya'nın olmaması çok garip kaçıyor açıkçası.
Özellikle Rusya'yı görmek isterdim yani.
Evet. Böyle bir durumu var arkadaşlar ama Osmanlı var. O açıdan biz seviniyoruz gayet.
Bizim için yani.
Osmanlı direkt, herkes direkt bizden zaten
şimdi
Osmanlı
yani seçecek. Battlefield 1 çıktıktan sonra istatistikler yayınlanmaya başladığında muhtemelen en çok tercih edilen devlet dediği imparatorluk da Osmanlı çıkar diye tahmin ediyorum. Çünkü bizim oyunlardaki ağırlığımız zaman zaman istatistiklerde de kendisini gösteriyor.
Evet.
Skorboardlarda yansır Osmanlı'nın dominant.
Senaryo kısmında da biz olacağız zaten, biliyorsun. Orada atlı birliklerle vesaire bir senaryo işleniyor olacak. Battlefield 1'in oynanışına gelirsek, hızlıca özetleyecek olursam biraz daha 2. Dünya Savaşı atmosferi sunuyor arkadaşlar. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nın biraz daha yavaş olmasını bekliyorduk biz. bildiğin bayağı bir hızlı bir oynanış var ve herkes de machine gunlarından tutun da hani toplamda zaten 1000 kadar Mark 4 tank üretilmiş. Hı-hı. Ama haritanın her tarafında tanklar vesaire dolaşıyor. Çok hızlılar, çok yüksek güce sahipler vesaire. Hı-hı. İşte zırhlı araçlarından tut ağır tanklarına kadar. Yani çok hızlı bir oynanış var. Yani biraz daha 2. Dünya Savaşı'ymış gibi bir atmosfer
sunuyor. Zaten şimdi hani o dönemin savaş teknolojilerinin kullanıldığı döneme bakılırsa 2. Dünya Savaşı aslında oyun modellemesi açısından daha yakın. Çünkü savaş uçaklarının daha yaygın kullanıldığını, işte tanklardan bahsediyorsun. Hı hı. Dönemin savaş teknolojilerinin daha fazla kendisini belli ettiği ki zaten oradan gelen mirasla da günümüz savaş teknolojilerinin temelini oluşturduğunu görmekteyiz. Bence de ona yakın olur gibi geliyor. Belki hibrit olur ya ikisinin arasında.
Yani çok hızlı bir oynanış vardı açıkçası. Belki haritadan kaynaklanıyordur. Çünkü sen Quentin Scar haritasındaydık ve 6 tane bölgeye sahip bir Conquest haritasıydı burası. Her şeyin bir arada olduğu. Caspian Border gibi hani bir nevi Battlefield 3'ün 3'le beraber duyulmuş olan. Belki bazı haritalarda daha çok Hendek Savaşı olacak. Birinci Dünya Savaşı'na biraz daha yatkın olacak. Sniper'lar Hendek'te duracak. Ve yakın silahları daha fazla kullanıyor olacağız. Hı-hı. Çünkü burada hiçbir şey yoktu yani. O kadar trailerlarda gösterilmesine rağmen. Biz diyorduk ki Birinci Dünya Savaşı'nda çok fazla teknoloji yok. Herhalde böyle yakın savaşlar olacak. Biraz Hı-hı. daha farklı bir konsepte girecek. Yenilikçi olacak diye. Ama biraz daha Battlefield oynanışına daha yakın, daha hakim bir oynanış var.
Vallahi açıkçası merak ediyorum. Ben örneğin hani Osmanlı İmparatorluğu'nu seçtiğimiz zaman kıyafet modellemelerinden, yüz modellemelerinden evet. işte savaş esnasındaki tekbir getirmeden tut da hani bize özgü naralara kadar bunları görebilecek miyiz? Bunlar hakikaten görür şekilde bizim için gerçekten.
Evet, bir de bize karşı mı savaşacağız? Ne olacak? O melek konusu. Ama atmosfer gerçekten de harikaydı. Özellikle maçlar esnasında gelen işte hava değişim olayları, işte yağmurun yağması. İşte
grafikler çok iyi ya.
Evet, etrafın şey olması, yıkılması sürekli. Yıkılabilirlik var bir kere. Yıkılabilirlik geri gelmiş ve tüm yapıları yıkabiliyoruz. Bu açıdan çok iyi.
Aslında o bir açıdan kötü demek ki donanım tarafında gereksinimler biraz daha kallavi olacak demek anlamına geliyor.
Yani
en az o grafikleri görmek istiyorsak, o fizik efektlerini görmek istiyorsak.
Battlefield dışında arkadaşlar bir de yeni Star Wars oyunlarının geldiği duyuruldu. Zaten bu bir noktada biliniyordu. 3 tane daha Star Wars oyunu yapıyormuş EA. Hı-hı. Farklı stüdyolara. Ama şöyle bir detay var.
Doymadı.
Mesela Assassin's Creed, orijinal Assassin's Creed serisinin yapımcısı var. Jade Raymond. Hı-hı. Bayağı güzel de bir bayan kendisi. Oyuncular bayağı bir yakından tanıyorlar.
Onu sen de bayağı yakından tanıyorsun onların kadarı.
Direkt çok yani yakından tanımıyorum.
Oyuncu kadına direkt bayağı güzel bayan diyerek, kadın diyerek girmek de...
O ekibe transfer edilmiş mesela. Onun dışında God of War 3'ün yapım ekibi başı var. Stig Rasmussen. Onu ekibe gelmişler. Onu ekibe geçirmişler. Ve bayağı güzel, önemli transferler var. Onların hepsine Star Wars oyunları yaptırıyorlar arkadaşlar. 3 tane Star Wars oyunu yolda geliyor. Onlar hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz ama yapıldığını duyurdular. EA sunumunda.
Bak böyle insanları aldığınızdan kadroda ne oluyor biliyor musun? İşte iş gereği pek çok uluslararası toplantıya gittik. Pek çok insanla tanışıyorsun. Şimdi bunlara bir bonus paket veriyorsun. Diyorsun ki yıllık sana 1 milyon dolar maaş, işte diş, göz, her şeyi kapsayan sigortan vesaire her şeyi veriyorsun ama bunlar o heyecan geldikten sonra kendi istedikleri özgürlüğü, kendi istedikleri o şirket kültürü bulamadıktan sonra ya motivasyon kaybı yaşamaya başlıyorlar ya da ilk fırsatta şirketten kaçıyorlar. Hani ekibi kurmak güzel ama ondan sonrasında onları rahat bırakacak, özgür bırakacak bir atmosfer sağlayamazsan eğer ya sonuç istediğin gibi olmuyor ya da proje yarıda kalabiliyor ya da ekip dağılabiliyor. Umarım bunları iyi kontrol edebilirler, iyi yönetebilirler.
Belki de yayın kafasında adamları aldılar direkt olarak.
Yani belki de öyledir, bilmiyorum ama.
O zaman uyuşurlarsa sıkıntı olmaz herhalde.
Umarım uyuşurlar yani. Sonucunda uyuşmaları oyuncuları mutlu edecek, sonuçlar doğurabilir diye düşünüyorum. Topu ben alayım mı?
Evet, devam edebilirsin.
E3'e devam edelim. O zaman ben E3'ün biraz daha donanım tarafına gireyim istiyorum. Ki donanım tarafına zaten PlayStation tarafında bir hareketlik beklemiyorduk açıkçası. Çünkü fuardan birkaç gün önce zaten Sony tarafı yine bir konsol...
Neon'un gelmeyeceğini
söylemişti zaten. Ha belki güncellenmiş bir PlayStation 4 olur mu olmaz mı? Hafif böyle makyajlanmış, hafif böyle hızlandırılmış bir PlayStation 4 görür müyüz? Görmedik onu da.
Şöyle bir açıklama yaptılar. Bize gösterilen, Sony konferansında gösterilen tüm oyunlar
standart
PlayStation 4'te çalıştırılıyormuş. 4'te. Oradan gameplayleri gösterdiler bize.
Çünkü orada bir goy goy döndü sosyal medyada. Acaba Sony oyunları Hı-hı. gösterirken acaba hızlandırılmış özel bir PlayStation 4 kullanmış mıdır diye ama resmi açıklama. Bildiğin satılan PlayStation 4'ü kullanmak şeklindeydi. Bunu da merak eden için söylemiş olalım ama Microsoft tarafı bayağı hareketliydi.
Evet.
Oyun tarafı değil ama donanım tarafında Microsoft damga vurdu fuarı. Çünkü zaten dediğimiz gibi Sony tarafı sessizdi. Sony'de Microsoft'ta iki tane konsol gördük. Bunlardan daha doğrusu birini gördük, birinin de bilgisini almış olduk. Gördüğümüz konsol Xbox One S, senin anlamı slim aslında, ince versiyon. %40 küçültülmüş, daha göze hoş gelen, hafif makyajlanmış, bir takım ergonomik güncellemeler almış bir konsol ki yani Xbox One ne kadar çirkinse bu o kadar güzel olmuş. Daha küçük, daha kompakt, beyaz rengi. Bayağı güzel ve üstüne üstlük Xbox jenerasyonunun temel sorunu olan PlayStation avantajlarından birisi olarak konuştuğumuz power supply, güç kaynağının da yine kutunun içerisinde almış olması ayrıca bir güzellik oldu. En azından konsol taşımak istediğiniz zaman ayrıca bir kablo vesaire uğraşmak zorunda kalmazsın. Böyle yani. Ufak da olsa bir avantajı var. Bunu da söylemek gerekiyor. Başka ne artısı var? Mesela USB portlarından birisini ön tarafa almışlar. Yani olur da bir kulaklık vesaire bağlamak istersen artık daha basit bir şekilde direkt önden kablo bağlantısı gerçekleştirebileceksin.
Muhtemelen zaten kullanıcıların geri dönüşlerinden yola çıkarak böyle geliştirmeler yapmışlar.
Kullanıcı geri dönüşe gerek yok ki. Zaten yaptığın kutuya baktığın zaman hatalarını görmez.
En başta yaparken niye düşünmemişler o zaman? Yani.
Tabii şimdi o dönemin teknolojisiyle bu dönemin teknolojisinden farklar var ama yine de PlayStation 4'ün benzer zamanda çıktıklarını düşünürsek ya PlayStation 4'e de baktığınız zaman Xbox One hani ilkel bir tasarım gibi görünüyordu dışarıdan baktığınız zaman. Hakikaten o 10 yıllar öncesinin DVR çalarları gibi bir ya da DVR kutuları gibi tasarıma sahipti ama şimdi bayağı güzel olmuş onu söyleyebiliriz. Şimdi küçülmenin dışında şey de söyleyeyim. Gamepad'de de bir takım güncellemeler var. Evet. O tetik tarafını güncellemişler. Arka tarafta daha iyi bir dokusal yüzeye geçmişler ama daha da önemlisi artık bilgisayara USB adaptör olmadan, USB dongle olmadan yine kablosuz olarak bağlayabileceğiz bu kontrolcü. Bu önemli ama konsol tarafında yine Xbox özel olacak bu. Alıp bunu başka bir yerde kullanamayacaksın kumandayı. Onu söylemek
bunu
gerekiyor.
Kırarlar, hacklerler onu.
Öyle mi diyorsun?
Evet.
Kırarlarsa...
Bir de güzel yanında fiyatı aslında.
Evet, $60 civarında fiyatı
yok,
var.
Yok yok, konsolun da direkt fiyatı.
Ha, konsolun fiyatı da başlangıç fiyatı diyelim en azından. Bayağı uygun fiyatı var ama tabii 2 terabaytlık diski almak istersen o yine 500 küsur dolarlara kadar çıkıyor fiyatlandırması. Öyle bir durum söz konusu.
Evet, 300 dolardan başlıyor arkadaşlar, gayet iyi yani.
Şimdi şeyi konuşmak lazım. Önce 4K vurgusu yapıldı. 4K vurgusu video tarafındaki vurgulardan evet. Bir tanesi. Ne anlama geliyor? Bu artık Netflix'ten ya da benzer servislerden 4K video izlemek isterseniz ki Amerika'da Netflix 4K yayınlar yapıyor. Bu konsol artık 4K televizyonunuza 4K görüntü aktarımı yapabilecek bağlantı standartlarını destekler hale gelmiş durumda ama 4K oyunların esamesi yok, onu söyleyelim. Bir de tabii şöyle bir durum söz konusu, oyunlar için bu HDR desteği de artık eklenmiş durumda. High Dynamic Range adını verdiğimiz en parlak yer ve en karanlık yer arasında, en beyaz ve en siyah yer arasındaki skalanın daha etkin kullanılmasını sağlıyor ama HDR demek aslına bakarsan donanımın biraz daha güçlenmesi anlamına geliyor. Zaten özellikle Gears of War'un yapımcısının açıklaması vardı. Bizim oyunumuz yeni Xbox One S'de daha hızlı çalışacak şeklinde ama sonrasında Microsoft'tan bir düzeltme geldi. Evet, Microsoft diyor ki Xbox One S biraz daha hızlı, biraz daha fazla donanım kaynağına erişim sağlayan bir konsol ama biz bunu sadece HDR için yaptık diyor Microsoft tarafı. Yani oyunlar daha hızlı çalışmayacak, oyunlara HDR özelliği eklenecek diyor. Ne anlama geliyor bu? Xbox One'da iki tane kapalı işlem ünitesi vardı grafik işlem biriminin içerisinde. Belki ona erişim sağlamış olabilirler. Belki GPU'nun frekansı arttırılmış olabilir ama teknik olarak bakıldığı zaman Xbox One'dan bir miktar daha hızlı bir altyapıya sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Özellikle HDR desteği için. Fiyatı güzel.
Tasarım güzel. Bir şey var. Aynı zamanda Scorpio'yu duyuruyorsun ki efsanevi bir kaynağa sahip olan bir konsol. Yeni en iyi görselliğe sahip olan konsol. Aynı zamanda da bunu duyuruyorsun. Yani şimdi biri 2017'nin sonunda çıkacak, biri Ağustos'ta çıkacak. Yani bu konsol almak için bekle bir sebebi
yok. Oraya, şimdi onunla ilgili bu Phil Spencer'ın açıklaması var. Onu da geleceğim. Şu Scorpio'yu anlatalım. Zaten taşlar yeni oturacaktır diye düşünüyorum. Scorpio tarafındaysa 2017'nin sonunda. Yani nereden baksan 1-1,5 yıllık bir zaman dilim var çıkması için. Ama Microsoft diyor ki 8 çekirdek 6 teraflop işlem gücüsünden 4K oyunlar için geliştirdiğimiz bir konsol oluyor. Şimdi 8 çekirdek muhtemelen AMD'nin yeni Zen mimarisini kullanan çekirdekler olacak bunlar ki şu anki Xbox One'da ve PlayStation 4'te AMD'nin aslında tabletler için geliştirdiği işlemci mimarisinden devşirme bir çözüm kullanılıyordu. Bu tek başına bayağı ciddi performans artışı daha var. 6 teraflop işlem gücünden bahsediliyor. Bu da hani çok düz bir mantıkla AMD'nin RX 480 yeni ekran kartı var beklediğimiz orta sınıfa hitap eden. Ondan devşirme bir çözüm gibi görünüyor olabilir. Ve tabii bunlarla beraber bir takım yeni unsurları da işin içerisine eklediğimiz zaman 4K gücü yeter mi? Yeni nesil 4K oyunları gücü yetmeyebilir her halükarda. Çünkü AMD'nin bugün RX 480 dediği ekran kartı orta sınıfı hitap eden 4K'dan ziyade 1440p. Hani çok düz mantıkta 2K diyebileceğimiz çözünürlük seviyesi için dizayn edilmiş ve VR desteği olan bir ekran kartı. VR üzerine kurgulanmış bir ekran kartı. Dolayısıyla bu donanımla 4K yeni oyunları oynatmayabilir ama Mesut'un videosunu izleyenler orada Mesut'un yorumunu yakalamıştır. Mevcut oyunları 4K çözünürlükte oynatmaya yeter. Şu an upscale. Upscale konusunda yetenekli olur. Tabii diğer özelliklerini görmek lazım. Bu 8 çekirdek ve 6 teraflopun dışında nasıl bir kasada gelecek, bellek tarafı nasıl olacak, depolama tarafını neler kullanacak bunu da görmek gerekiyor. Ama şimdi senin dediğin kısma gelecek olursak eğer Phil Spencer diyor ki 4K televizyonunuz yoksa diyor Scorpio'yu beklemenize gerek yok diyor. Gidin diyor Xbox One'ı alın diyor. Ama 4K televizyonunuz varsa diyor o zaman diyor Project Scorpio diyor sizin için doğru ait çünkü 4K oyunlar için. Ama şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ebe arkadaş Xbox One S'de de diyorsun ki 4K Netflix stream var. Yani o zaman nasıl olacak bu iş?
Çok absürt bence. Direkt olarak Xbox One S'i pazarlamak için böyle bir şey söylüyor.
Adam şunu söylüyor aslında. Önce Xbox One S'i al diyor. Onunla bir idare et diyor.
Biz bir arge yapalım.
Fiyatını biraz düşürük zaten diyor. Çerez parası diyor. Sen bu git bunu al diyor. Sonra 2017 sonunda bir senin kapını çalalım. Sana bir de Project Scorpio verelim diyor herhalde.
Ya benim düşüncem şu arkadaşlar. Eğer Xbox One'ımız hali hazırda varsa S'i direkt olarak es geçin zaten. Hani S üzerinden adından da geldiği gibi. Scorpio gayet sağlam geliyor. Hani 4K kısmında belki şöyle bir şey vardır. 4K oyunları görebiliriz. Çünkü oyunlar genelde konsol özelliklerine göre zaten tasarlanıyor. Görselliği olsun vesaire. Çünkü bugün multiplatform olan gelen tüm oyunları konsol seviyesindemiş gibi
kesinlikle oynuyoruz zaten. Tabii şöyle bir durum söz konusu. Yani özellikle Xbox'a özel Xbox title'larında muhtemelen oyuna göre ya yani kutunun donanımına göre optimize edilmiş 4K oyunlar görebiliriz belki ama göreceğimiz 4K oyunlar PC dünyasındaki 4K oyunlar gibi olmaz. Çünkü yani, donanım sınırlı olacak istesemek kıyasladığınızdan. Bugün hani VX 480 vadeli bir ekran kartı olduğunu farz edelim. Yani Nvidia'nın GTX 970-980 arasına girecek bir ekran kartı gücü olur. Şu an çok teorik ve söylemsel bazı yorumda bulunuyorum ama 2017 sonunda biz işte GTX 1280'i göreceğiz belki. AMD tarafında RX 580'leri, 680'leri göreceğiz belki. Dolayısıyla o dönemin PC deneyimiyle birebir mukayese edebileceğiniz bir donanım olmaz yine.
Evet, yani bir de burada hani 4K televizyonunuz yoksa almanıza gerek yok demek de çok mantıksız bir şey.
Artık zaten 4K almayanı dövüyorlar abi. Yani fiyatlar öyle bir seviyelere düşmüş bizlerden. Yani hani...
Ya bir de şöyle bir şey var. Hani oyunun gelişmesini sağlayacak tek şey çözünürlük oranı değil ki. Yani sen oyunun içerisindeki efektlerinden tut bilmem nesine, kaplama kalitesine. Hani ben belki 1080p oynayacağım ama bana inanılmaz bir atmosfer sunacak.
Zaten önemli olan detaylardan birisi de o Gökhan. Yani şimdi tamamen 4K'da PC deneyimini belki birebir yakalayamayabilirsin ama Project Scorpio 1080p'de Full HD çözünürlükte inanılmaz yüksek kare saniye oranlarında HDR'si aktif, bilmem şu detay aktif şekilde muazzam görsel sunarsa kimse zaten burun kıvırmaz.
Yani zaten olması gereken de o yani. Bu da bence 4K olayını tamamen pazarlama amaçlı kullanıyorlar. Yani baktığın
reklamda zaman... Reklamda CGI bildiğin bilgisayar grafikleriyle işte iç aksamını yapmışlar. Çipin üzerine 4K yazmışlar tamam mı? Yani hani GPU'nun üzerine 4K yazıyor böyle. Yani bunlara gerek yok.
Bir kapışma var zaten. Hani bir tarafta PlayStation 4K. Hani bizde de 4K. Hani bizimkisi daha güçlü. Yani güç seviyesini aslında bilmeyen kullanıcılara 4K'yı destekliyor, 4K'yı oynatıyor diyerek göstermeye çalışıyorlar aslında.
Şimdi tabii VR boyutu var, onu da söyleyelim. Evet. Microsoft tarafı yakın zamanda kendisinin bir VR donanımı yapmayacağını konsol yüzden ya da o üçüncü parti aslında firmalara biraz açık kapı bırakacağını söyledi ama ne olacağını göreceğiz. Çünkü Microsoft tarafı da ışığı gördüğü anda oraya özel aksesuarlarla oradan pay kapmaya çalışan firmalardan bir tanesi. Dolayısıyla o işe de girebilirler.
Şimdi son bir şey daha deneyeyim ben. Çünkü merak eden kullanıcılar var. Hani şimdi diyoruz ki teraflops, 6 teraflops kadar hatta daha fazlasını gücünü verecek bir ekran kartıyla beraber gelecek Scorpio. Bu neye denk geliyor aslında? Bir önceki nesile baktığımız zaman Xbox One ve PlayStation 4 1.5 teraflops
falan. Aşağıda işte 2 yani 1.5-2 arası gibi düşünüyorum sen. Yaklaşık nereden baksan işte 3-4 katı civarında bir denk geliyor ama şunu söylemek gerekiyor. Teraflop demek yüksek oyun performansı anlamına gelmez. Bugün özellikle AMD ve Nvidia ekran kartları arasındaki pozisyona baktığın zaman 6 teraflop mesela GTX 1080 6 teraflop gücünde, RX 480 5.2 5.3 teraflop gücünde ama ikisinin arasında dağlar kadar fark var. Nasıl dağlar kadar fark var? GTX 1080'i yakalamak için RX 480 ikincisini takman gerekiyor. Dolayısıyla bu teorik işlem gücü anlamında bir fikir verebilir bize evet. Ama oyunun daha yüksek performansla oynanması için sadece teorik işlem gücü değil, GPU'nun sahip olduğu alt işlem birimlerinin geometri motorundan tut da shader yapısına kadar pek çok unsurun daha yüksek performans veriyor olması gerekiyor. Ama şu yorum yapabiliriz. Mevcut konsollara nazaran 3 ila 4 kat daha yüksek kas gücüne sahip olacak. Bunu söyleyebiliriz.
Evet. O zaman ben devam edeyim istersen. Xbox'ın Microsoft'un sunumuyla devam ediyorum. Zaten Xbox'ı anlattık arkadaşlar. Onun dışında Gears of War 4'ü duyurdular. Gösterdiler daha doğrusu. Aynı zamanda PC'ye geleceğini söylediler. Şimdi Microsoft'un yeni politikasına baktığımız zaman Xbox Play Anywhere isminde yeni bir sistem sunduklarını görüyoruz. Bu nedir? Tüm gelecek neredeyse çoğu oyun hem PC'de Windows 10'da hem de Xbox One'da ve aynı zamanda co-op kısımlarının falan multiplayer, daha doğrusu cross platform olarak birlikte oynanabilir olarak sunulacağını görüyoruz. Hani sonuç olarak baktığınızda hem Windows 10'da Microsoft'un, Xbox One'da Microsoft'un ve ikisini birlikte sürekli birleştirme içerisine girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunu da yine Gears of War 4'te sen mesela PC'de oynuyorsan, ben de Xbox One'da oynuyorsam birlikte co-op senaryo bölümlerini oynayacağız.
Adam bilgisayar tarafında pazarın çok büyük kısmına sahip. Oyunu sattıktan sonra diyor ki istersen orada oynaya. Sonucunda oyunu satan kendisi, konsol satan kendisi, işletim sistemini satan kendisi. Onun için çok büyük bir sıkıntı olmayacaktır.
Bu hem de PlayStation oyuncularının da işine yarıyor. Mesela adam Xbox One almak istemiyor ama PC'si var hali hazırda. Sağlam bir PC. Aynen. Böylece gidip de Microsoft'un oyunlarını oynayabiliyor olacak ve aynı zamanda mesela diyelim ki Xbox One'a satın aldığınız oyununuzu gidip de PC'de de oyunu tekrar satın almanıza gerek kalmadan kurabileceksiniz, oynayabileceksiniz. Ve Gears of War'da arkadaşlar son olarak 11 Ekim'de piyasaya çıkacak. Bunun dışında Dead Rising 4 vardı. Dead Rising 4'ün duyurulacağı söylentileri vardı zaten ve bizlere duyuruldu ve gösterildi. Dead Rising 4 de aynı şekilde PC, Windows 10 ve Xbox One'a geliyor. Ve bu Bunlara özel olarak kalmayacak. Belli bir süreyle sadece bunlara özel olacak. Yani bir yıl boyunca konsola özel olacak. Ve 90 gün boyunca da Windows 10'a özel olacak. Ondan sonra PlayStation 4'e de çıkışını yapacak. Hani biraz daha Tomb Raider gibi düşünebilirsiniz. Dead Rising 4 de arkadaşlar 6 Aralık tarihinde Xbox One ve Windows 10 kullanıcılarına ulaşmış olacak. Bir diğer ağır topu da Microsoft'un Forza Horizon 3'tü. Ve bu 9. Forza oyununda arkadaşlar Lamborghini Centenario'nun kapak oyuncusu olduğunu görüyoruz ve oyunumuz Avustralya'da geçiyor. Burada atmosferin bayağı güzel verildiğini görebilirsiniz. Etrafta kanguruların uçuştuğu diyeceğim, zıplaştığı, çöllerin, ormanların, bataklıkların ve şehir içi pistlerimizin olduğu bir oyun. Ve aynı zamanda yeni araç tipleri de eklenmiş. Offroad yarışlar yapıp buggy'ler kullanabiliyoruz. Bu da aynı şekilde instant play özelliğiyle senaryo bölümünü diyelim ki sen oynuyorsun. Xbox One'ında, ben de PC'deyim. Ayrı yerlerde kendi kafamıza göre takılıyoruz. Arkadaş listesinde ekleyiz. Aa, niye beraber oynamayalım diyorsun. Sen beni çağırıyorsun. Ben basıyorum. Çat 10 saniye sonra senin oyunundayım. Birlikte yarışıyor olarak birbirimizi buluyoruz.
Ben bu oyunu eleştiriyorum abi. O kapağı niye Lamborghini Centenario koyuyorsun ki toplamda 100 kişinin sahibi olacağı bir otomobil. Honda Civic Type R falan koy. Yani en azından o da müthiş görüne. Daha fazla kişinin erişebileceği. Çünkü neden biliyor musun? Bende şöyle bir dürtü oluşmaya başladı abi. Hani bu otomobiller heyecan yaratıyor ama heyecan yaratırken erişebileceğimi hissettim derken Civic Type R alacak gücüm yok. Ama en azından hani çalışırsan, edersen vesaire falan filan bir yerden para kazanırsan, piyango çıkarsa bu arabayı alabilirsin. Ama Centenario'yu paranın olsa da alamıyorsun abi. 100 kişi. Önceden belirlenmiş, tayin edilmiş. Onlar alabiliyor. Buradan yapımcıya sesleniyorum. Centenario değil de daha mülayim bir arabayla.
Senin dediğin olay zaten şeyde tutmuştu bayağı. Most Wanted ve Underground 2'de mesela erişebildiğiniz bildiğin Golf'ü falan alıp modifiye ederek geliştirdiğin şeylerdi. Yani babanın arabasını mesela orada geliştirip oynuyorsun.
Babanın golü mü?
Ama diyelim ki şöyle bir şey var. Sonuçta Battlefield 1'deki gibi 1. Dünya Savaşı'nın döneminde savaşamazsın değil mi? Burada da Centenario'yu hayatın boyunca kullanamayacaksın ama geldi bu oyunda kullan diye sunuyor.
Ya tabii bakış açısına bağlı değişir ama en azından kapağı bence biraz daha yaygın bir otomobil koyabilirmiş. Naçizane görüşüm.
Forza da arkadaşlar 27 Eylül tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. İki platforma birden cross platform desteğiyle.
Abi tam okula dönüş döneminde Allah yardımcınız olsun. Tam Eylül, Ekim, Kasım.
Bayağı yoğun olacak.
Çok yoğun ya.
Bir diğer oyunda arkadaşlar Scalebound'du. Microsoft'un Edge sunumunda gösterilen. Bu da yine Gears of War 4'te olduğu gibi PC'ye geliyor. Ve 2017 yılında arkadaşlar Xbox One ve PC'de boy göstererek güzel bir boss dövüşüyle bize sunuldu. Hani bu sunum içerisinde gösterilen. Bunun da yine eğer ilginizi çekerse aynı şekilde videosuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve bir diğer duyuru da son olarak Microsoft'ta Tekken 7 idi arkadaşlar. Tekken 7 de Bandai Namco'yu. Namco'yu zaten daha önceden Tekken'i Japonya'da çeşitli arcade salonlarına, Atari salonları diye bize geçen o jetonunu onlara sunulmuştu zaten. Ve artık PC, Xbox ve PlayStation 4 için de 2017'nin ilk aylarında geleceği duyuruldu arkadaşlar.
Şimdi şöyle bir oyunlara bakıyorum da hakikaten PlayStation'a kıyasladığınız zaman birazdan zaten geliriz ona da. Oyun tarafı zayıf kaldı ya sanki Microsoft'un değil mi?
Evet zaten donanıma odaklandıkları belli.
Gears of War'u bir tarafa bırakıyorum. Onun dışında belki Forza'yı da konuşabiliriz ama diğerlerine baktığınız zaman. Hani...
Bir de bir Gears of War'un da büyüsü artık çok fazla kalmadı. Yani burada Xbox'ın eksik kaldığı nokta tam olarak yeni IP sunmaktı. Ve bunu çok
ama Microsoft'da bir sürü stüdyosunu kapattı. Bir şeyler yapıyorlar arka planda. Ne yaptıkları da belli tam olarak. Bir stüdyoyu kapatıyor. Daha sonra başka bir oyunu yeniden başlatacağım diyor. Daha sonra başka bir stüdyo arayışına giriyorlar vesaire. Belki de sıkıntı orada. Sony hakikaten oyun yapmışsa çok konsantre bir firma. Konsolu yapıyor ama oyun tarafı da çok konsantre. Birazdan işte yapımcılardan da bahsedeceğiz.
Yani Sony kendi çekirdek kitlesine hitap etti. Microsoft ise biz Minecraft'ı aldık. Minecraft'ı pazarlamaya devam edelim diye Minecraft oynanışı gösterdiler. İğrenç yapay bir sunumla.
Sonra oyun almak için markete gidiyorsun. Xbox oyunu bulamıyorsun yine. Ne buluyorsun? Minecraft'ın franchising şeylerini, işte oyuncaklarını, anahtarlarını falan. Yani hani Xbox donanım seviyesinin doğru yola girmeye başladı ama oyun tarafında o doğru yol zenginleştirecek yeni unsurları göremedik. Bence sıkıntı orada.
Evet, bu da muhtemelen bir sonraki Scorpion'un gelişiyle birlikte önümüzdeki E3'te daha canlı olacaktır diye düşünüyorum ben.
Eğer arka planlı çalışmaları olup da sakladıkları yapımlar varsa, yoksa bir sene içerisinde
yok yetişmezler.
Büyük yapımlar yetiştiremezler aynen. O zaman ekran kart tarafına devam edelim. Çünkü bu haftanın hakikaten oyun dünyasını pekiştirebilmek adına özellikle ekran kart tarafındaki gelişmelerden de ağırlık vermeye çalıştım. AMD tarafında ay sonunda RX 480'i göreceğiz zaten. Bir takım özelliklerini biz daha önce yayınladığımız videoda donanım haberde paylaşmıştık. Zaten RX 480'i aratırsanız sitemizde bulabilirsiniz. Ekran kartını yakından görme, elini alma şansı yakalamış yayın olarak özel bir videoyu sizlerle paylaşmıştık zaten. 480'in teknik özellikleri daha büyük oranda doğrulanmış oldu. Biz yorumlarımızı yapmıştık ama AMD tarafı da artık resmiyete kavuşturmuş oldu. 480'li Polaris 10 GPU'sunun tam fonksiyonel en güçlü versiyonu kullanacak. Polaris XT diye de yorumlayabiliriz biz bunu. Yani sahip olduğu tüm işlem ünitelerin açık oldu, aktif oldu. GPU'dan bahsediyoruz. 36 işlem ünitesi içerisinde 2304 adet paralel işlem biriminin olduğu bir ekran kartı. Dolayısıyla RX 480'den beklentimiz büyük. Bazı senaryolarda AMD'nin Fury jenerasyonu kadar hızlı olabileceği yorumunu yapabiliriz. AMD tarafıyla kıyasladığımız zaman ise GTX 970-980 arasında performansı bize $200'dan başlayan fiyatlarla sunacak bu ekran kartı. Aynı zamanda Polaris 11 GPU'sunun detayları da netleşmiş oldu. 16 işlemin testi içerisinde 1024 adet paralel işlem birimi var. Polaris 10'da 256 bit bellek veriyor vardı. Polaris 11'de 128 bit var ama Polaris 11'in güzelliği şu arkadaşlar. Bu GPU'nun Z yüksekliği 1.5 mm. Dolayısıyla bugün MacBook'ta dahil olmak üzere ultra ince bilgisayarlara bile girebilecek teknik altyapıya sahip olduğunu görmekteyiz. Ve işlem gücü de iki tarafı yok. Aslına bakarsan AMD'nin buradaki kilit noktası şu. AMD diyor ki bundan sonra diyor benim geliştirmiş olduğum herhangi bir GPU hangi sistem için olursa olsun bu ipince bir MacBook ya da ultrabook bilgisayar da olabilir. Şu kalıpta bir
yeni bir arada bilgisayar da olabilir.
Konsol için ayrı bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Benim burada söylemek istediğim şey şu. Hangi seviyede bilgisayar olursa olsun diyor. Biz minimum 2 teraflop'tan başlayan işlem gücünü vereceğiz. İşte 2 teraflop'larını az önce konuştuk ya. Konsolların performans seviyesi. Yani hı-hı, adam diyor evet. Ki benim o Polaris 11 GPU'mu kullanan MacBook'ta bile diyor makul oyun performansı elde edebileceksin. Bu aslında AMD'nin evet GTX 1080 ve 1070 ekran kartları heyecan vereceğim ama pahalı ekran kartları bunlar. AMD'nin şu an konsantrasyonu erişilebilir makinaları daha yüksek oyun performansıyla buluşturmak. Daha kolay gelir elde edebilmek adına daha doğru bir strateji olduğunu söylemem gerekiyor. Bu açıdan önemliydi. Polaris 11'in hem biz masaüstü varyantlarını da görebiliriz. Aynı zamanda dizüstü bilgisayar tarafında da karşımıza çıkacağını söylemek gerekiyor. Frekansla muhtemelen 970 ila 1200 MHz arasında değişen seviyede olacak. Bunların tamamı Graphics Cortex mimarisinin 4. jenerasyonu kullanıyor ve 14 nanometre. Dolayısıyla az enerji tüketen, az ısındığı için zaten ultrabook'ları ısınma potansiyeli daha yüksek olan GPU'lar. Kaldı ki bu gelişmelere paralel olarak AMD aynı zamanda RX 470 ve 460 modellerini de ön gösterimini yapmış oldu. 470, şimdi RX 480 1440p'de yüksek performans sunabilecek ve aynı zamanda VR tarafına göz kırpan bir ekran kartıydı. RX 470 1080p'yi yüksek kalite ayarlarında oynatabilecek ekran kartı olarak konumlandırılıyor. RX 460 ise özellikle e-sports kafeleri hedef alan bir ekran kartı. Yani bugün belki Türkiye'de böyle konseptler yok ama Çin'e bir gidiyorsun abi. Kafeler var. Yüzlerce kişilerle League of Legends oynuyor. Dota oynuyor vesaire. İşte o tür kafelerdeki makinalara ekstra güç bağlantısı gerektirmeden az enerji tüketen ama işte League of Legends, Dota ve benzeri pek çok oyunu makul seviyede oynatabilen bir ekran kartı olarak konumlandırılmış. Dediğim gibi bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman aslında AMD'nin hedefinin geniş kitleleri daha iyi oyun performansıyla buluşturabilecek kartları önce piyasaya sürmek olduğunu görüyoruz. Yani GTX 1080 rakip kartları görecek miyiz? Göreceğiz. Ne zaman? Yıl sonu veya 2017 başında Vega kod adını taşıyan GPU kullanan ekran kartlarıyla beraber ama ilk etapta girişin üstü, orta seviyenin başlangıcı ve orta üstü ekran kartlarıyla AMD'nin rekabete dahil olduğunu göreceğiz.
Peki o zaman arkadaşlar buradan da oyun dünyasından yine E3 sunumlarından biri olan Bethesda'ya geçelim. Bethesda kısmında da yine yeni duyurular vardı arkadaşlar. Öncelikle Dishonored 2'yi zaten bekliyorduk merakla. Bunun yeni bir oynanış videosu gösterildi. Biliyorsunuz ki ilk oyundan 15 yıl sonrasına giderekten Corvo ile oynamaya devam edeceğiz. Ama onun dışında Emily Caldwin isminde yeni bir karakteri de kontrol edeceğiz. Yani birden çok fazla karakterimiz var. Ve yeni özelliklerimiz, yeni kombolarımız, yeni silahlarımız bulunuyor arkadaşlar. Bu oyun 11 Kasım tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Bir diğer Bethesda duyurusu ise E3 konferansı sırasında Quake Champions'tı arkadaşlar. Quake Champions'ın yine önceki Quake'lerde olduğu gibi rekabetçi arena sistemine dayalı bir oynanış sunacağını görüyoruz. Ve sadece PC için geliyor arkadaşlar. Oldukça hızlı bir oynanışı var. Ve bu oyun aslında bir noktada e-spor oyunu olarak tanıtıldı bizlere. Quake, yani yeni bir Quake oyunu bekliyorsanız işte bu ihtiyacınızı karşılayacak diyebilirim arkadaşlar. Hatırlarsanız daha önceden Quake 3 Arena'nın internet üzerinden, browser üzerinden oynanan bir sürümü vardı ya, ve kapatılmıştı.
Bak Quake demişken aklıma Doom geldi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu E3'e istinaden biliyorsun yapımcılar şey yaptılar. Doom'un demo versiyonu yayınladılar. Hı hı. Ya bu hakikaten beni aldı eski günlere götürdü. Eskiden hatırlarsın bütün oyunların böyle demosu, shareware versiyonları çıkardı. En azından ilk aşaması, ilk 10 dakikasını ya da ilk bölümünü oynayabilirdin. Hı hı. Sonrasında o iş devam etmedi. Daha ticari kaygılardan dolayı. Şimdi tekrar demo yayınlanınca ben birden 15-20 yıl öncesine gittim geldim ya.
Şöyle bir şey var çünkü. Doom'u ilk bizlere gösterdiklerinde multiplayer videosunu göstermişlerdi. Ve bu insanları tamamen yanlış önerdi. Çünkü multiplayer'ı Doom değildi. Hı hı. Ama senaryo kısmı tam anlamıyla yeni bir Doom'du. Yani ilk Doom'ların yenilenmiş versiyonuydu. Ve beğenildi. Çok beğendik. Bu yüzden de hani alın deneyin demek istiyorlar herhalde yapımcılar da burada.
Ama çok keyifli oyun ya. Hakikaten yani son dönemin en keyifli oyunlarından bir tanesi. Şimdi arka planda yeni teknolojilere yönelik çalışmalar da devam ediyor. Özellikle Vulkan teknolojisi üzerinde oyunun daha yüksek performans oynayabilmemiz üzerinde yapımcıların çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki dönemde oyunun bence önemi daha da artacak gibi görünüyor.
Bir de E3'te demosu dışında bir de VR desteğinin de geleceği duyurmuştu zaten Doom'a. Bunun dışında arkadaşlar Quake Champions videosunun introsunda bir DOS ekranı görüyorduk. Bu DOS ekranında da Wolfenstein'ın isminin yazdığını gördük. Hani net bir şekilde açıkça duyurmadılar ama yeni bir Wolfenstein oyunun da geldiğini düşünebilirsiniz. Bir diğer yeni duyuru da Prey'di. Prey bizlere daha önce zaten gösterilmişti ama hiçbir ses sedası çıkmamıştı. Hani iptal edildiğini falan düşünmeye başlamıştık. Ve böylece bu yeni duyuru videosuyla geri dönmüş oldu arkadaşlar. Yine Arkane Studios Dishonored 2 dışında Prey'i de geliştirmeye devam ediyor ve Morgan Yu ismindeki karakterle uzaylı istilasını dünyada durdurmaya çalışacağız. Oldukça çekici bir videoydu ama oynanış için herhalde çok erken diye düşünüyorum ki 2017'de çıkacak.
Yalnız Bethesda bu hani geçmişin mazisi büyük olan yapımlarla bayağı ekmek yemeye devam edecek gibi görünüyor. Ne diyorsun?
Evet.
İyi de işler yapıyorlar. Yani ortaya çıkardığı ürünler de iyi.
Zaten şöyle bir şey var. Adamların zaten iki tane ana serisi var. Bir Fallout, hı-hı, bir de işte Elder Scrolls serisi. Onları sırayla geliştiriyorlar. Onlardan zaten bayağı bir kazanıyorlar. Onun dışında geliştirmek için eski yapımları da herhalde bu şekilde pazarlamaya devam ediyorlar ki zaten biliyorsunuz ki Bethesda'nın baş oyun tasarımcısı arkadaşlar Todd Howard bir açıklamada bulunaraktan The Elder Scrolls 6'nın hali hazırda geliştirildiğini duyurdu arkadaşlar. Bu da yine güzel bir duyuruydu. Hani bunun dışında iki tane daha büyük proje üzerinde çalışıyorlarmış. Bunlardan bir tanesi muhtemelen Wolfenstein, diğeri de Prey olabilir. Ama duyurulmamış bir projede olabilir. Yani bunlardan başka bahsettiği. Ama Elder Scrolls 6'dan önce bu diğer oyunları göreceğiz. Çünkü Elder Scrolls 6'nın daha gelmesine çok uzun bir süre olduğunu belirtti.
Ama kesin olan şey Bethesda son dönemin parlayan yıldızlarından hakikaten özellikle
evet,
iyi işler yaptığını söylemek gerekiyor. Şimdi AMD tarafından birkaç gelişmeyi bildirmek istiyorum arkadaşlar. Birincisi GTX 1070 ve 1080 çıktıktan sonra gündemden düşen 970, 980 ve 980 Ti'nin akıbeti de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Eldeki stokların bitebilmesi adına bir ekran kartlarına fiyat indirimleri söz konusu. Yaptığım araştırmalar çerçevesinde özellikle yurt dışında GTX 980 Ti'nin $125 civarında, GTX 980'in $75 civarında, GTX 970'in ise $25 civarında bir indirim aldığını görmekteyiz. Bu henüz AMD tarafından resmi olarak anons edilmiş indirimler değil ama Nvidia üreticilere ve satış noktalarına bir takım talimatlarda bulunarak fiyatları çekin, işte rebate yapın, indirim yapın vesaire tarzında yönlendirmelerde bulunabiliyor. Ha, bu fiyat indirimlerine rağmen bu ekran kartlarını almayın arkadaşlar. Çünkü GTX 1070 ve 1080 sonrasında çok anlam ifade etmiyorlar ama orada da şöyle bir sorun söz konusu. GTX 1000 serisinde maalesef şu anda bir kıtlık sorunu var. Çok talep gören ama üretim tarafı talebi karşılayamadığı için piyasada bulunması zorlaşan, bulunsa bile yüksek fiyatlarla bulunabilen ekran kartlarına dönüşmüş durumdalar. Yani yurt dışı fiyatı işte $700 desen 2100 lira olan ekran kartı Türkiye'de 3100 lira. Hani evet, 300-500 lira fark olur da 1000 lira fiyat farkı açıkçası kolay kolay kabul edilebilecek bir değer değil. Çünkü baktığınız zaman %30-35'e denk gelen neredeyse bir fiyat farkı söz konusu oluyor. Ama maalesef dediğimiz gibi kıtlık sorunu yaşanmasından ötürü olay ekran kartlarının fiyatları yükselmiş durumda.
Pazarlama taktiği de olabilir mi?
Ya olabilir. Şimdi ben niyeti bilemem ama bazen firmalar ürünü gösterip talebi toplayıp azar azar piyasaya vererek hani yoğun talepte fiyatları yükseltip daha yüksek maliyetle ilk ürünleri buluşturmak isteyebiliyorlar. Ama şimdi diğer taraftan ekran kartının GPU'su yeni bir üretim sürecine geçiş yaptığı için o tarafta istenilen üretim verimliliği de henüz tam olarak yakalanmamış olabilir. Her ikisi de birden de olabilir. Belli oranda verimlilik yakalanmamış olup aynı zamanda senin dediğin gibi belli bir ticari politika gereği de bunu yapılıyor olabilir. Ama günün sonunda kıtlık olduğu aşikar ve satılan ekran kartlarının fiyatları da açıklanan tavsiye edilen resmi son kullanıcı fiyatlarının bir miktar üzerinde bunu da hatırlatmak gerekiyor. Bunun dışında AMD tarafındaki bir diğer gelişme bu GTX 1000 ailesindeki SLI sorunu ile ilgili. SLI sorunu değil ama SLI politikası ile ilgili AMD GTX 1070 ve 1080 için çift yönlü, çift yolda SLI'den bahsediyor. Yani en fazla iki ekran kartını alarak çalıştırabiliyorsunuz. Üçüncü ve dördüncü ekran kartı için AMD çok fazla konuşmuyordu ama gelen yorum ve şikayetler sonrasında AMD'nin bir açıklaması oldu. AMD diyor ki biz diyor Pascal mimarisine yatırımlarımızı iki tane ekran kartının beraber çalışması şeklinde yaptık. Oyun profilleri noktasında da ağırlığımızı bu tarafa vereceğiz diyor ama üçüncü ve dördüncü ekran kartını kullanmak isteyenler içinse ki Nvidia'nın yaptığı araştırmalara göre bunlar daha ziyade çok spesifik kullanım alanlarında ve performans yarışındaki kullanıcılar tarafından yaygın olduğu için üçüncü ve dördüncü ekran kartını işte 3D Mark gibi, Catzilla gibi bir takım test uygulamalarında aktif edilebildiğini sürücülerle ama diğer türlü aldığın çift yollu SLI'den taraf kullanıldığını söylüyor. Bunun dışında Nvidia tarafında aynı zamanda tabii Ekran kartlarında hile durumu söz konusu oldu. Geçtiğimiz haftanın popüler konularından bir tanesiydi bu. Asus ve MSI'nin ekran kartlarında performans hilesi yaptığı yorumlar ortaya çıktı ve bazı tespitler de var. Nedir bu? Aslına bakarsan bana 10 yıldır öncesinin anakart üreticilerini gözümün önüne getirdim. Pentium 4 zamanında anakart üreticileri testlerde ki yani sonuçta anakartlar biliyorsun performansı birbirlerine genelde yakındır. Ekstra özelliklerle fark yaratmaya çalışırlar. Üreticiler BIOS'tan işte front side bus dediğimiz FSP hızını 100 yerine ufaktan 104-105'e getirip o 1 puan da olsa fark yaratıp öne geçme çabası içerisindeydi. Şimdi ortaya çıkan durum gösteriyor ki Asus ve MSI'nin GTX 1000 serisi ekran kartlarında standart olarak gelmeyen overclock modunun aktif olduğu ve işte 50 ila 100 MHz arasında değişen frekans avantajı ortaya çıktı, tespit edilmiş. Nerede tespit edilmiş bu? Basın mensuplarına yollanan test örneklerinde. Yani piyasada bulunan ekran kartı 1000 MHz'de çalışıyor. Ama basına yollanan ekran kartı 1100 MHz'de çalışıyor. Piyasaya çıkan ekran kartı da 1100 MHz'de çalışıyor. Ama nasıl çalışıyor? Ekran kartını sistemine taktıktan sonra MSI ya da Asus'un uygulamasını kuruyorsun. Oradan gaming mod yerine overclock modunu seçiyorsun. Ama standart olarak gaming modda geliyor. Yani 100 MHz daha yavaş geliyor. Fakat işte testlerde kıl payı da olsa foto finish'in belirlediği noktalarda öne geçebilmek adına üreticilerin böyle hileler yaptığı ortaya çıkmış. Henüz ben bu haberi aldığım esnada Asus ve MSI'dan ya da belki bu işin içerisine dahil diğer firmalardan resmi açıklama gelmemişti ama böyle bir tespit var. Hatta model modelde tespit etmişler hangi firmanın hangi modeli olması gerekenler ne kadar yüksek hızda çalışıyor diye. Önümüzdeki günlerde bu olay biraz daha konuşulur gibi geliyor. Gelişmeler oldukça zaten yine sitelerimizden ve ikisi bir yeni bölümlerine aktarırız.
Buradan arkadaşlar Ubisoft'un sunumuna geçelim. Bir diğer büyük firmada E3'te sunum yapan Ubisoft'u ve Ubisoft'tan Wildlands'i gördük arkadaşlar. Wildlands'te Bolivya topraklarında işte El Pozolero isminde, daha doğrusu Steve Maker isminde bir düşmanı yakalamaya çalışan oyuncular bulunmaktaydı. 4 tane ki oyuncuyla birlikte co-op oynanan bir oynanış sunuldu bizlere. Pek çok farklı aracımızın ve dronlarımızın kullanılabilir olduğunu gördük arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki bu Wildlands, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Ubisoft oyunları içerisindeki en büyük haritaya sahip şu an içerisinde ve oyun 7 Mart 2017 tarihinde çıkış yapacak arkadaşlar. Bir diğer bizlere gösterilen oyun Watch Dogs 2 idi. Hani bunu açıkçası ben kişisel olarak çok fazla heyecanla takip etmedim. Ama bir diğer heyecan verici duyuru vardı ki o da biliyorsunuz ki Assassin's Creed filmini oyunun filmi geliyor şu an. Çok kısa bir zamanda vizyona girmiş olacak. Bunun dışında Division'ın da filminin geldiğini duyurmuşlardı. Ve yeni bir duyuruyla birlikte arkadaşlar bu ek filmlerle birlikte aynı zamanda Watch Dogs'un da filminin geleceği ama daha uzun bir süre olacağı duyuruldu arkadaşlar. Bir diğer gösterilen oyun da For Honor'dı. For Honor'dan senaryo bölümünün olacağı duyuruldu ve senaryo bölümünden oynanış videosu izledik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki oyunda 3 tane farklı faction bulunuyor. Bunlar Vikingler, Şövalyeler ve Samuraylar. Ve hepsi birbirinden farklı anlamlarda güç anlamında üstünlük sağlıyor. Bunlar neden savaşıyorlar? Bize bunu gösterdiler. 1000 yıldan beri savaşıyorlarmış ve dışarıdan bir başkası kışkırtıyormuş aslında bunları vesaire. Ortada bulunan kaynağa sahip olmak için hiçbir zaman aralarında barış yapamıyorlar arkadaşlar. Bu oyunu arkadaşlar biliyorsunuz ki aynı zamanda 8 kişilik multiplayer maçlar sunuyor. Senaryo kısmı da oldukça son derece çekiciydi ve özellikle görsellik anlamında işte o çıkartma yapan Vikingleri izledik Samuray Kalesi'ne karşı. Oynanış kısmında işte mini bosslarla karşılaşıyorsunuz ve en son boss'a kadar gidiyorsunuz ve kendi askerlerinizin kaleye almasını sağlıyordunuz oynanış videosunda. Bayağı çekici duran bir video sunuldu bizlere aslında. Bunun dışında eğer beta testine katılmak isterseniz de kayıtların açıldığı ve işte aşağıda bulabileceğiniz linkte ulaşıp oradan kaydınızı yaptırabileceğiniz duyuruldu arkadaşlar. Ve son olarak da For Honor 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde çıkış yapacak.
Yani diyor 4 tane çift bir araya gelsin oynasın mı sevgili? Hani eğer
sevgilinizle
oyun oynamayı seviyorsa.
Şimdiden bunu For Honor'ı sağa sola sıkıştırın ki.
Ya da para diktirmeye başlayıp oyun oynamayı seven sevgilinize bu oyunu hediye edebilirsiniz. Şimdi benim konuşan haber biraz ilginç. Alibaba dünyanın en büyük ticaret platformunun ticaret platformu olarak söyleyebiliriz. Çünkü işlem hacmi olarak işte Amazon ve diğer muadillerini çoktan geride bırakmış durumda. Alibaba'yı biz nereden biliyoruz? Ya bu ofiste her gün Alibaba'dan bir şeyler geliyor diye tahmin ediyorum. Herkes bir şeyler sipariş veriyor Çin'den. Alibaba'nın kurucusu ve başkanı Jack Ma'nın geçtiğimiz günlerde ilginç bir açıklaması oldu. Bence dünyanın nereye gittiğini göstermesi açısından da önemli. Aslına bakılırsa kendisi sahte, fake ürünle ya da ilk ürünle destekleyen birisi değil. Ama işin ne kadar karmaşıklaştığını gösterebilmek açısından şöyle bir açıklaması oldu. Diyor ki artık diyor Çin'de üretilen diyor sahte ürünler diyor orijinallerinden daha iyi diyor. Ya da en az orijinalleri kadar kaliteli diyor. Çünkü diyor dünyadaki o bilindik markaların ürünlerine bakın diyor. Aslında hepsi Çin'de üretiliyor diyor. Ve üretildiği yerde aynı ham maddeyle o üretilim tesisinin sahibinin kendi ürünleri de var diyor. Ya da başkalarının ürettiği başka ürünler de var diyor. Dolayısıyla diyor kalite olarak diyor, herhangi bir farkı yok diyor. Ve üstüne üstlük diyor Çin'deki fabrika sahipleri artık diyor, ürünleri internet üzerinden son kullanıcıya doğrudan ulaştırabildiği için diyor olay daha karmaşık bir hale gelmiş durumda diyor. Hakikaten bugün Çin'e bakıldığı zaman çok uzun bir süre boyunca aslında ucuz işçilik olarak ön plana çıktılar ve dandik mallarla aslında ön plana çıktılar ama yavaş yavaş kalitenin yükselmeye başladığını, kalitenin yükselmeye başlamasına bağlı olarak fiyatların da yükselmeye başladığını görüyoruz. Biraz iddialı bir açıklama. Her ürün grubunda Çin'in muadilinden daha iyi ürün yaptığını söylemek çok kolay değil. Örneğin otomobillere baktığımız zaman adam Range Rover'u kopyalamış, bile bir Range Rover tasarımını ürün yapmış ama Euro NCAP çarpışma testinde bir yıldız bile alamıyor. Yani hani böyle durumlar söz konusu. Fakat Çin'in bu konudaki gelişimi takdire şayan öyle saatler yapıyorlar ki replika. Mesela Rolex'in replikasını yapıyor adam. Rolex uzmanı ayırt edemiyor ya. Safir camıydı, titanyum kasasıydı vesaire hepsini yapıyor. Ki zaten fiyatı da yüksek. Yani replika dediğin saatte adam 1000 lira, 1500 liraya satıyor. Orijinal işte 30-40 bin lirayken vesaire. Bu olay gidiyor karmaşıklaşmaya başlıyor. Tabii Jack Ma'nın kendisi bu açıklama sonrasında biraz tepki görmüş. Daha sonra bir düzeltme ihtiyacı ortaya çıkarmış. Ben diyor kesinlikle diyor sahte ürünlerin yaygınlaşması taraftarı değilim. Ama sonucunda o tarafta da kalite artıyor. İnsanlar için daha karmaşık bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü düşünsene önünde iki tane ürün var. Aynı işi yapıyorlar. Aynı performansı gösteriyorlar. Aynı kaliteler. Birinin markası işte 20 yıldır tanıdığım marka olduğu için 1000 dolar. Birisi işte ilk defa duyduğum marka olduğu için 500 dolar. Hangisini alırsın? Marka alksan dolayı belki 1000 doları tercih edecek adam olabilir ama 500 alan adam da büyük oranda mutlu kalır ve parası da parasını kurtardığı için de daha fazla mutlu olur diye düşünüyorum. En azından bazı ürün gruplarında.
Şey ya sonuçta adamlar hani yıllardır bu işi yapıyorlar. Zamanında büyük firmalar burada hani üretim şeyleri maliyetleri daha düşük diye buraya gittiler. Ama sonuçta sen her tüm üretim üslerini oraya kurduktan sonra adamlarda teknolojini paylaşmış oluyorsun bir noktada.
Abi zaten kopyalıyor kopyalıyor öğreniyorsun tamam mı? İşte eskiden çok yıllar önce pek çoğumuzun belki yaşı o dönemde yetmez ama Japon malı dandik maldı. Made in Japan yazısı, Japan yazısı iyi bir şey değildi. Sonra ne oldu? Bugün Japon üretimi olması bir prestij kaynağı değil mi? Aa, Japonya'da üretilmiş. Hı hı. Çin için 10-15 yıldır durum böyleydi işte. Üzerine Çin üretimi yazdığı zaman biraz kötü anlama geliyordu ama şimdi tekstil ürünü kopyalamıyor adamlar. Karmaşık elektronik ürünleri kopyalıyorlar artık. Onun için belli bir know-how, bilgi birikim gerekiyor. Belli bir altyapı yatırımı gerekiyor. Çünkü tekstil ürünü kopyalamak için tekstil atölyesini kurup örgü makinelerini dizdiğin anda olayı yapabiliyorsun belli bir noktaya kadar. Ama sonucunda silikon teknolojilerinden bahsediyoruz. İşte yüksek hassasiyetle üretilmesi gereken cep telefonu anakartlarından bahsediyoruz. Bunları yapıyorlar adamlar. Dolayısıyla kendi markasının geliştirmesi doğal ama tek sorun şurada. Kendi markalarını istenilen tempoda popüler yapamadılar. İşte bugün Xiaomi'den bahsediyoruz, bazı başka markalardan bahsediyoruz ama Alibaba'nın ulaştığı ticaret hacminin boyutu ölçüsünde, etkisi ölçüsünde bir marka etkisi henüz tam olarak yaygınlaşabilmiş değil. Çünkü kopyalamanın bazı sorunları var. Ne sorunları var? Patent sorunları var. Xiaomi bugün her ülkeye giremiyorsa neden giremiyor? Patent sorunlarından dolayı. Çünkü adam bir ürünü kopyalamış. O ürünün o kopyaladığı özelliği patenti başka bir firmaya ait. O firmanın da patenti başka bir ülkede geçerli olduğu için orada satamıyor. Keza tersi de olabiliyor. Mesela Apple bugünlerde iPhone 6S için, iPhone 6 ailesi için Çin'de sorun yaşıyor. Çünkü bir takım tasarım veya donanım özelliklerinin Çin'de başka bir firma tarafından patentlendi ortaya çıktı. Yani ne kadar geçerli, ne kadar geçerli değildir vesaire patent yasaları ne kadar global ölçekte doğru çalışıyor bunlar ayrı bir tartışma konusu ama bu sorunlardan dolayı kaliteyi yakalasalar bile global yaygınlaşmayı istenen ölçüde yakalayamıyorlar henüz.
Bir de kaliteleri artıyor. Tamam okey ama diğer bu bildiğimiz büyük firmalar gibi Apple gibi mesela büyük bütçeli Ar-Ge'ler yapmadıkları için üstüne daha fazla koymuyorlar. Sanki daha fazla konulmuş hazır ürünü kopyalamak daha kolay geliyor.
Tabii onlar daha ziyade hani olan özelliklerin daha fazla kullanılması taraftarında bir eğilimde var. Çünkü mesela nedir? Bazı teknolojiler vardı. İlk defa Samsung geliştirdiği için görsün. Çünkü o tarafta bir Ar-Ge yatırımı vardı. Bir inovasyon vardır. İşte kavisli ekran. Telefonda. Şimdi bakıyorsun ben ileride önümüzdeki günlerde videosunu yayınlayacağım. Vivo diye Çinli bir marka var. Galaxy S6 Edge'in aynısını yapmış adam. Çift taraftan kavisli ekran. Aynısı ya. Birebir aynısı.
Ama sonrasında yapmış.
Sonrasında yapmış. Çünkü neden? Teknolojiye geliştiren bir firma var. Ondan görüp yapıyorsun. Keza işte sallıyorum. 3D touch diye bir teknoloji var. Yaygın anlamda kullanımını biz Apple'da gördük. Daha sonra pek çok firmada bu artık aşağı mevzuda var ya da benzerinde var. Dediğinde haklısın. Çinli firmaların artık deli gibi para kazanıyorlar. Biraz daha inovasyon yatırım yapı olmayan insanlığa fayda sadece bir takım teknolojileri de kullanmaları gerekiyor. Bunu yapanlar daha fazla büyüyecekler zaten.
Bu zamanla o da olacaktır diye düşünüyorum. Bende de bir benzer haber var. Ona en sonunda kısa kısa değineceğim.
Olur.
İstersen ben devam edeyim o zaman.
Tabii.
Buradan biraz daha uzun bir haberimiz var arkadaşlar. Daha doğrusu daha uzun bir sunumumuz. Daha fazla konuşacağımız. Çünkü Sony sunumuna geçiyoruz E3'teki. Sony bildiğiniz üzere büyük bir alanda E3'ten her zaman sıradan E3 sunumlarından farklı olarak farklı bir yerde sunum gerçekleştirdi ve bir canlı orkestra eşliğinde sunum gerçekleştirdi. Ve direkt olarak oyunlarla başlayıp dolu dizgin oyunlarla devam etti arkadaşlar. İlk olarak bizlere gösterilen oyun God of War'du. Zaten orkestra müziğinden de hafiften anlaşılıyordu. Ama biraz değiştiğini hissediyorduk. Çünkü artık İskandinav mitolojisine geçtiğimizi görüyoruz God of War'da. Ve Kratos'un devam ettiğini görüyoruz hikayede. Ama büyük bir atlama yaşanmış tarihsel açıdan. Tarih çizgisine baktığımız zaman. Çünkü zaten Kratos'un da biraz daha yaşlandığını görüyoruz arkadaşlar. Kratos yaşlanmış ve artık bir oğlu var. Aynı daha önceki kendi babasıyla beraber yaşadığı olayların tekrar yaşamaması için yeni bir hayat, ikinci bir şans istediğini görüyoruz Kratos'un ve yeni bir hayat kurduğunu görüyoruz ve uzaklaştığını görüyoruz. Artık İskandinav ülkelerinde, İskandinav mitolojisinde oğluyla beraber ilerleyecek ve iki kişi birlikte ilerliyoruz.
O eski öldürülen çocuğu değil mi onun?
Yok yok, bu yeni bir oğul.
Yeni bir zaman dilimi yani o zaman.
Muhtemelen farklı bir anneden, annesi kim olduğunu bilmiyoruz ama kendi oğlu olduğunu biliyoruz ve onu yetiştireceğini biliyoruz. Kratos biliyorsunuz ki şiddet ve savaş üzerinde uzmanlaşmış bir karakter. Bu nedenle oğluna da bildiklerini aktardığını görüyoruz. Biraz baskın, dominant bir şekilde. Bu esnada da oğlu ona insanlığı öğretecek oyun boyunca. Ve oyun boyunca bizle beraber ilerleyecek oğlu. Bazı noktalarda onu kontrol edebileceğiz. Zaten o gösterilen oynanış videosunda da geyiğe nişan alırken oğlunun kontrolünü kısa bir süreliğine bizim aldığımızı görüyorduk. Bunun dışında demonun da 30 FPS olarak PlayStation 4 üzerinde oynandığını, fakat son oyunun belki 60 FPS'de sunulabileceğini belirtebiliriz arkadaşlar. Karşılaştığımız düşmanlar vesaire oldukça çok ayrıntının bulunduğu bir videoydu aslında. Biz bunun için ayrı bir video yayınladık. Analizlerimiz ve düşüncelerimizle ilgili. Onu zaten yine tekrardan BSC'de bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla bilgiye ulaşmak
istiyorsanız. Kratos'un rengi değişmiş galiba bu arada, değil mi?
Yok, Kratos bildiğimiz normal dömeleriyle beraber biraz daha griydi. O griliği biraz atmış olabilir. Yok, çünkü değişen şey ne biliyor musun? Kratos artık pantolon giyiyor. oyun arkadaşlar 2017'de çıkacak bu arada. Onun dışında sonunda gösterilen bir diğer oyunda Resident Evil 7 idi arkadaşlar. Kesinlikle Resident Evil 7 olduğunu anlamayacağımız bir oyundu. Çünkü Resident Evil'la ilişki kurabileceğimiz hiçbir şey yoktu aralarında neredeyse. Muhtemelen bu VR destekli oyunu Resident Evil markası altında daha fazla satılacağı için sunuyor olabilirler. Hani çok farklı bir demoydu aslında. Biraz PT tarzında bir demoydu. Korku oyunu. Ama hani niye Resident Evil 7 demişler? Bununla ilgili bilgi içeren hiçbir kısmı yoktu. O yüzden biraz daha beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada bu oyunda 24 Ocak tarihinde çıkışını yapacak arkadaşlar. Yeni bir oyun da Death Stranding'di arkadaşlar. Kojima Productions Konami'den ayrıldıktan sonra ve yeniden yapılandıktan sonra yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını duyurmuşlardı. Ve Kojima sahneye görkemli, şaşalı bir şekilde çıkarak bizlere yeni oyunundan ilk videoyu göstermiş oldu. Ama oyunun yapımına daha çok uzun süre var. Biliyorsunuz ki daha oyun motoru bile yok. Ve bu nedenle daha bayağı bir beklememiz gerekecek açıkçası. Ama yine Norman Reedus'la birlikte çalıştıklarını söyleyebiliriz. Zaten baş karakter olarak da Norman Reedus'u görüyoruz tekrardan. Oyunla ilgili çok fazla bilgiye sahip olamıyoruz. Çünkü bayağı sürreal bir oyun videosu gösterildi bizlere. Ama aksiyonun olacağı ve şimdiye kadar oynadığımız hiçbir oyunda edinmediğimiz tecrübeler edineceğimiz söylendi arkadaşlar. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Bir diğer oyunda Naughty Dog'un geliştirilmekte olduğu kara teknoloji demosu bulunmaktaydı. Hani Heavy Rain ve Beyond Two Souls'tan sonra bizlere bir ara karayı göstermişlerdi. Android bir robot olan ama yaşamak için yaşamak istemeye devam eden ve hafiften insanlaşmış duygulara sahip olan bir robottu Kara. Ve bu oyuna dönüştürüldü. Detroit Become Human isminde. Kara dışında kontrol edebileceğimiz yeni bir karakteri gördük arkadaşlar. Connor isminde. Bu bir dedektif, insanlar adına çalışan ve olay mahalline giderek orayı araştırıp işte olayları çözmeye çalışan bir android aslında. Ve karşılaştığı olay ise hizmet ettiği ailenin kızını kaçırıp da onu öldürme tehdidi savuran bir android, yoldan çıkmış bir android vardı. Öyle bir olayla mücadele etmeye çalışıyordu ve burada sadece tek bu olayda bile birden fazla, yaklaşık 7-8 tane sonuca ulaşabileceğimizi görüyorduk arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki Beyond Two Souls ve Heavy Rain'de de bizlere daha çok David Cage ve ekibi birden fazla seçeneği sunarak farklı bir deneyim sunmaya çalışıyorlar ve aynı zamanda bunu duygularla birlikte aktarmaya çalışıyorlardı. Bu açıdan başarılıydılar ama özellikle Beyond Two Souls son derece oynanış açısından yüzeyseldi. Burada daha ayrıntılı bir şekilde olacağını tahmin ediyoruz ama oyunun çıktıktan sonra karar verebiliriz diye düşünüyorum. Bir oyunda arkadaşlar yeni duyurulardan bir tanesi de Days Gone'dı. Hı hı. Days Gone yeni bir oyun arkadaşlar. Band Studios isminde, hatırlarsanız Siphon Filter vardı. Bayağı popüler bir aksiyon oyunu. Onun yapımcısından geliyor. Bu yapımcı uzun zamandan beri Sony için Vita oyunları vesaire yapmaya başlamıştı. İşte Uncharted, Golden Abyss gibi. Hı-hı. Zaten Golden Abyss'ten herhalde edindikleri tecrübelerden olsa gerek. Days Gone'da da böyle animasyonlar ve müzikler açısından biraz böyle bir Naughty Dog oyunlarını anımsatıyordu açıkçası. Days Gone acaba Last of Us 2 mi diye merak ederken farklı bir oyun olduğunu gördük. Oyunda açık dünyaya sahibiz arkadaşlar. Yeni bir IP bu tam olarak. Unreal Engine 4 ile geliştiriliyor ve Deacon St. John isminde yeni bir motorcu karaktere sahibiz arkadaşlar. Yine zombi salgını gibi bir şey olmuş. Yani zombi diyelim onlara. World War Z'deki zombilere benzetebiliriz biraz. Ama oyunda Freakers ismi verilmiş. Freakers'larda iki tane tür olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Nymph diye. Bunlardan bir tanesi sizlere aniden saldırabiliyor. Gölgeler arasında tırmananlar falan oluyor. Sağdan soldan saldıran. Bir de Horde. Horde'lar aslında yüzlerce zombiden oluşuyor. Çok hızlılar. Ve tek bir zombi değil. Bireysellik yok. Topluluk olarak hareket ettiklerini düşünebilirsin. Hı-hı. Akan bir suymuş gibi senin üstüne geliyorlar. World War Z'yi izlediysen. Oradaki zombilere bayağı bir benziyorlar. Ve bunlar oyunda bayağı ağır bir şekilde tansiyon şey yaratmış. Heyecan yaratmış.
Bu biraz I Am Legend'daki zombilere benziyor. Bilinçli evet. Yönlendirilen zombiler. Saldırma bizlere.
O Nift'lere mesela bayağı bir benziyor. Horde'dakiler de üstüne akın akın geliyor ve bayağı kaçarken etrafı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı Last of Us'ta olduğu gibi etrafı araştırarak açık dünyaya sahipsiniz. Etrafı araştırarak eşyalar toplayıp kendinize yeni silahlar üretmek, tuzaklar kurmak zorundasınız. Hayatta kalma şansınızı arttırmak için. İlgi çekici bir oyundu. Yine bunun ayrıntılı videosunu da PSG'de bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer son gösterilen oyun da Sony'de. Daha doğrusu pek çok oyun gösterildi. Last of Us'ın çıkış tarihi açıklandı vesaire. Ama kısıtlı süreden dolayı ben Call of Duty'ye son olarak değinmek istiyorum arkadaşlar. 13. Call of Duty oyununda biliyorsunuz ki Infinity Ward geliştiriyor. Oynanış videosu gördük. Şöyle oldu. Yani VR videoları izliyorduk PlayStation sunumunda. Ve direkt Call of Duty'ye geçti. Birdenbire acaba VR ile oynanacak yeni bir oyun mu sandık? Çünkü bizlere oyunun ismi gösterilmedi ta son ana kadar. Son derece ilgi çekici bir oynanışı vardı. Bayağı bir değiştirilmiş Call of Duty. İşte o uzaya çıkma vesaire. Retribution'dan gemimizin ana hub'ından yapacağımız göreve erişiyoruz. Oradan aynı Star Citizen'da olduğu gibi uzay gemimize gidiyoruz ve Jackal ismindeki gemimize binip olay mahalline gidiyoruz. Olay mahallinde ay arkadaşlar, öyle yakın bir yer değil tabii ki. Sonra direkt uzay savaşlarına başlıyoruz. Oradan gemiden inip yer çekimi olmayan ortamda FPS deneyimi yaşamaya başlıyoruz. Yeni bir kancamız var, düşmanları çekebiliyoruz veya kendimiz farklı noktalara gidebiliyoruz. Silahlar vesaire hepsi değişmiş. Oynanış tamamen değişmiş. İlgi çekici bir yapım diyebiliriz. Ama yine denemek lazım diyorum. Ve Modern Warfare'in remake'i de gösterildi. Bunun dışında da oyunun 4 Kasım'da çıkacağını duyurabiliriz arkadaşlar.
Ben Modern Warfare'in remaster versiyonu, remake versiyonunu gördüm. Yani önceki mevcut oyunun
kasımlarına.
Hani şey ya, ilk etapta ve ilk bakışta o mevcut oyun bana daha güzel geldi, daha cazip geldi. Çünkü hakikaten bakalım besteci bir arkadaşın yorumu da güzeldi bence. HDR'e pompalamışlar, bazı motion vermişler, olmuş yeni oyun gibisinden.
Ya ilk oyunda bug'lar var tamam mı? Bazı mesela şeylerde havada uçuşan taşlar falan vardı. Onlar hala devam ediyor yani, o derece şeyine sadık kalmışlar.
Ama Modern Warfare başarılı bir oyundu. Tabii. Şimdi daha yeni grafiklerle beraber muhtemelen biraz daha etkili ve... En azından tanışmamış kitleleri de daha iyi görsellerle yakılacak gibi görünüyor.
Ama ona sahip olmak için de Infinity Warfare almak zorunda kalmak açıkçası biraz itici bir durum. Çünkü $70 aynı zamanda da o biraz şey olacak. Ama multiplayer'i tekrardan canlandırması açısından çok güzel bir şey. Çünkü Modern Warfare'ın ilk Call of Duty Modern Warfare'ın multiplayer'i çok eğlenceliydi.
Evet, ben artık yavaş yavaş kısa haberlerime geçeceğim. İki parça halinde sunmak için zaten 4 tane haber var. İki tanesini bir sunarım. Bunlardan ilki Alienware ile ilgili. Alienware pek çok kişi zaten biliyordur ama bilmeyenler için dünyanın en popüler oyun bilgisayar üreticilerinden birisi olarak düşünülebilir. Dell'in alt markası olarak da yorumlayabiliriz. Alienware dünyanın ilk OLED ekran kullanan oyuncu dizisi bilgisayarını duyurdu. Biz OLED ekranı daha önce bilgisayarlarda görmüştük. Örneğin Ocak ayında Amerika'daki CES fuarında Lenovo ThinkPad ailesi kurumsal bilgisayarların OLED ekranlı versiyonlarını tanıtmıştı. Şimdi oyun tarafındaysa Alienware'den geldi ilk model. Açıkçası OLED ekranın buradaki en büyük avantajı siyahları daha siyah ve renkleri daha doygun ve tok olarak göstermesi. Satürasyon değerlerinin daha başarılı olması. Bu sayede özellikle oyunlarda siyahın önemi büyük. Dolayısıyla herhangi bir grafik gücünü arttırmadan mevcut donanımla bile sırf OLED panel kullanıldığı için oyunların artık çok daha görsel ve ihtişamlı görüneceğini söyleyelim bir tarafı ki buna da haksız sayılmazlar. Dediğim gibi OLED ekranlı bilgisayar kullanmış birisi olarak videolarda bile cezbedici farklar oluşmuşken oyunlarda zaten daha fazla heyecan yaratacaktır diye düşünüyorum. Tasarım olarak bakıldığı zaman Alienware'in normal mevcut oyuncu dizisi bilgisayarları konseptinden daha farklı değil. Sadece panelin değiştiğini görmekteyiz. Donanım tarafında ise yine çok geniş bir kişiselleştirme seçeneği var ama ekran kartı tarafında GTX 960 Mobile veya GTX 965 Mobile olması bence biraz can sıkıcı çünkü böylesi bir bilgisayarda artık 980 Mobile'ların olması gerekiyor. Çünkü zaten ince bir bilgisayar da değil. Termal bütçe olarak daha büyük GPU'ları alabilecek alanın olduğunu tahmin ediyorum içerisinde. Ama nedense Alienware tarafı bu konfigürasyonda en fazla GTX 965 mobil sunucu gibi görünüyor. Bunun dışında 512 GB'a kadar da SSD alabiliyoruz. Bu bilgisayarın Amerika tarafındaki satış başlangıç fiyatı ise 1399 dolar olarak belirlenmiş durumda. Çinli firmalardan bahsetmiştik. Onlardan biri sonra OnePlus'ta 3. telefonun duyurusunu gerçekleştirdi arkadaşlar. OnePlus 3 tasarım olarak bakıldığı zaman önceki modele kıyasla biraz daha farklılaşan ama önceki modelden farklılaşan akıllı telefon dünyasının genel akıbeti neyse biraz daha uyum sağlayan 2.5 boyutlu ekranın kullanıldığı bir telefon olduğunu görmekteyiz. Donanım olarak bakıldığı zaman günümüzün modern koşullarına uyum sağlamış bir donanıma sahip 7.35 mm'lik kasa içerisinde Snapdragon 820 işlemciyi ve aynı zamanda 6 GB RAM'i sığdırıyor ve 5.5 inç boyutunda Full HD ekran var, AMOLED panel kullanan. Ekran çözünürlüğünün Full HD'de kalmış olması bence güzel çünkü hem grafik gücünü zaten daha iyi kullanıyorsunuz hem de pil tasarrufu anlamında biraz daha etkin olduğunu görmekteyiz. UFS 8.0 standartında depolama birimi var, 64 GB kapasite. Bu da aşağı yukarı 450-500 MB civarında sıralı okuma, 150-180 MB saniye civarında da sıralı yazma hızı anlamına geliyor. Bu da yine yüksek performans yeteneği kazandırılmış olduğunu bizlere gösteriyor. 16 megapiksel çözünürlüğü kamerası var. Sony'nin IMX298 sensörünü kullanan ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olan. 3000 mAh kapasiteli pilimiz var. Burada sadece şöyle bir durum söz konusu. USB 2.0 tip C konektörü var. Yani tip C konektörünü gördüğünüz zaman bunun USB 3 ya da 3.1 olduğunu düşünmeyin mutlaka. Arka taraftaki teknoloji farklı çalışabilir. Yani USB 2.0 da olabilir. Kez daha bu telefonda da öyle ama OnePlus Dash adını verdiği teknoloji sayesinde telefonun pilinin %60'ın, boş olan pilin %60'ını 30 dakika içerisinde dolabildiğini söylüyor. Fakat burada şunu söyleyelim. Dash teknolojisinden istifade edebilmek için firmanın sunduğu orijinal aksesuarları kullanmanız gerekiyor. Tabii bu telefon Türkiye'ye resmi olarak gelmeyecek. Gayri resmi olarak yavaş yavaş Türkiye'deki piyasalarda, örneğin İstanbul'da Kadıköy piyasasında bulunabilir diye düşünüyorum. Fiyatı ise 400 dolar civarında belirlenmiş durumda. Direkt özelliklerini kıyasladığımız zaman 400 dolar ne yapıyor? 1200 Türk lirası yapıyor. Ama Türkiye'de satışı muhtemelen 1500 lirası olur. Yine de bu donanım için bence makul diyebilirim. Madem gazı aldım, hadi bitireyim. Yine bir telefon haberimiz var. Galaxy Note 7 muhtemelen Ağustos ayının başında 2 Ağustos gibi lanse edilebilir. Ortaya çıkan bir takım davetiye görselleri ya da davetiye tasarım görselleri 2 Ağustos'u işaret ediyor. Zaten bizim de beklentimiz Ağustos ayının ikinci yarısında Note 7 modelinin piyasaya çıkacağı şeklindeydi. Bu modelde Exynos 8890'ın biraz daha hızlı versiyonu veya Snapdragon 821'i bölgesel bazda değişmekle birlikte görebiliriz. 6 GB RAM var. 4000 mAh civarında pil göreceğiz ve kayım tarafıyla ilgili bir takım geliştirmeler olacak. Retina tarama, iris tarama gibi teknolojiler olur mu? Dedikoduları var ama olmayabilir, olmaması sürpriz yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Ve bir takım ekstra teknolojiler de yine bu telefonla birlikte karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Ve Samsung tarafında bir de Smart Glove adı verilen yeni bir bildirim teknolojisi var diyelim. Bu bildirim teknolojisi kapsamında arkada kamera bölümü etrafında dizilen ledler vasıtasıyla telefona bildirim gelip gelmediğini kontrol edebileceksiniz. Aynı zamanda bu led sistemini çekimler esnasında ekstra ışık yaratabilmek için de kullanabileceksiniz. Bu da ilginç bir özellik. İlk olarak muhtemelen Samsung'un giriş seviyesine konumlandıracağı Galaxy J2 modelini göreceğiz. Sonrasında Galaxy Note 7'ye ya da daha üst, orta üst seviye cihazlara gelir mi? Bunun için biraz daha beklememiz gerekecek. Benden bu kadar. Hadi eyvallah.
Farklı renklerde ışık veriyorsa aslında selfie çekerken falan farklı ilgili atmosferler oluşturmak için güzel olabilir.
İyi fikir aslında. RGB olup olmadığını bilmiyorum. Bu konuyla ilgili net bir bilgi yok ama genelden öyle janti işlere girerler mi telefonu çok emin değilim. Çünkü seven olduğu kadar sevmeyen de olabilir böyle ışıklandırma sisteminin. Ama olması mantıklı olur. Telefondan kontrol edebileceğin işte
soldan kırmızı verirsin, sağdan mavi verirsin mesela. Yani, farklı bir atmosfer
oluşturur. Kimsin fuse'u gibi düşün işte. Yani birden farklı renklere geçiş yapabilmek dediğin gibi özellikle farklı ambiyanslarda farklı fotoğraf efektlerinin oluşmasını sağlayabilir. İyi fikir aslında. Bunu Samsung'a söyleyeyim de belki sana
bir tane de Galaxy verirlerse sevinirim. Buradan ben de kısa kısalara geçiyorum arkadaşlar. Bir diğer son sunumda Nintendo'nun Legend of Zelda sunumuydu. Breath of the Wild gösterildi bizlere. Bu oyun arkadaşlar 2017 yılında Wii U ve NX için çıkışını gerçekleştirecek. Bizlere gösterilen 1 saatlik video oyunun %1'i kadarmış toplamda ki bayağı bir şey gösterildi. Fizik şeylerinin, öğelerinin bayağı kullanıldığını görüyoruz. Son derece çekici bir dünya var. Son derece toplanabilir şeylerimizin arttığını, yeni silahlara sahip olduğumuzu görüyoruz. Çok çekici bir oynanışı var. Wii U ve özellikle NX satışlarının bayağı bir arttıracaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Ki zaten E3 sunumundan sonra en çok konuşulan şey Twitter'da Nintendo Zelda, yeni Zelda oyunu olmuş ve en yakında iki kat fark atmış.
Yalnız fuarda Zelda standı bayağı başarılı ve renkliydi. Evet. Güzel bir alan kurmuşlar, onu da tebrik etmek gerekiyor.
Bir diğer haber de arkadaşlar, kısa haberimiz. Ubisoft'tan her ay oyun veriyoruz. Biz vermiyoruz daha doğrusu.
Ubisoft.
Ubisoft veriyor. 30. yıllarının şerefine arkadaşlar 7 ay boyunca 7 tane oyun dağıtacaklar. Ve bunlardan ilki Prince of Persia Sands of Time arkadaşlar. Gidip de Uplay'den girip kaynak linkinizi de yine aşağıda görebiliyorsunuz. Oradan oyununuzu sahiplenebilirsiniz. Bir sonraki 6 tane ücretsiz oyun ne olacak? Şu an için belli değil ama her ay bunları duyurmaya devam edecekler. Sen Çinli bir şey gösterdin. Bende de bir tane Çin işi bir oyun var. Biliyorsunuz ki Çinler oyunları da kopyalamaya devam ediyorlar ve Overwatch'un birebir aynısını sunmuşlar arkadaşlar. Legend of Titan ismindeki oyunda videosuna baktığınız zaman arkadaşlar bildiğiniz Overwatch'u kopyalamışlar. Karakter tasarımlarından özelliklerine kadar. Hani Blizzard orada milyonlarca dolarını Ar-Ge'ye o karakterleri desteklemeye ve hangi özelliklere sahip olacaklarını tasarlamaya dursun. Para harcasın. Sonra da Çin'den bir tane firma direkt aynı özelliklerle aynı oyunu yapsın. Dünyanın ilk MOBA FPS'i oyunmuş bu arada. Öyle tanıtıyorlar arkadaşlar. Blizzard ve Activision şimdiden soruşturma başlatmış ve tüm videoları her taraftan telif hakkı nedeniyle kaldırılıyor arkadaşlar. Videoyu da şu anda zaten siz görüyorsunuz. Steam son bir haberimizde Steam yaz indirimlerinin tarihi belli oldu. Yine cüzdanlarımız boşalacak arkadaşlar yaz dönemine girerken. Bu PayPal'ın İngiltere sayfasından verilen tweetle birlikte 23 Haziran'da yeni Steam indirimleri başlayacak.
PayPal.
Yazdı. PayPal tabii ki bizde yok ama Steam indirimlerini takip edebilirsiniz arkadaşlar 23 Haziran'dan itibaren.
Bu arada bak o kadar Bethesda'dan bahsettik. Geçen günlerde yine Skyrim 2 gelecek mi gelmeyecek mi dedikodusu da bayağı döndü. Gerçi onların bir açıklaması olmuş galiba. Yakın zamanda olmayacak çünkü evet. Adam şey demiş. Hayalindeki Skyrim 2'yi çalıştırabilecek teknoloji şu an yok demiş. Öyle bir açıklaması var ama bu aslında planlama aşamasının olduğunu da gösteriyor. Belki 2 sene sonra
çıkacak. Yok zaten geliştiriliyor. Ki zaten Skyrim değil de hani Oblivion, Skyrim ve yeni bir Elder Scrolls olarak 6. oyun olarak zaten geliştirilecek ama daha uzun bir süre var.
Çok uzun var çünkü adamın açıklaması bence manidar. Çünkü hayalindekini yapabileceğim teknoloji yok diyor şu anda.
O zaman güzel.
Evet.
Scorpio'yu bekleriz.
Scorpio aynen belki o vakti. O vakti de gerçi yetişmez. Scorpio 2'de ya da belki bir başka konsolda görebiliriz. Herhalde sona doğru gelmiş olduk. Umarız keyifli ve eğlenceli bir ikisi bir imza atabilmişizdir Mesut'un yokluğunda. Önümüzdeki hafta zaten kendisine burada olacak. Görüş, öneri, eleştiri, yorum, fikirlerinizi videonun altında yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Görüşmek üzere.